Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum ekonomi yazarı Uğur Gürses. Hoş geldin Uğur.
Hoş bulduk.
Seni ne zamandır ağırlamak istiyorum ama bir türlü kafamda oturtamadım. Neden? Çünkü ekonomi konuşmak aslında zor bir şey. Ne manada zor? Bu yayınlar istiyorum ki böyle sonsuzluğa uzanan.
Yani, uzanıp gitsin.
Evet ya, öyle olmasa bile uzun soluklu yayınlar olsun. Ekonomi de öyle bir şey ki seni çok güncele çekiyor.
Evet.
Yani güncel konuşmak da gerekiyor. Sonradan düşündüm ki daha genel bir şeyler konuşabiliriz. Sen bize ekonomi nedir? Biz nasıl müdahale olabiliriz? Hangi arayollardan geçebiliriz? Neyi öğrensek? Yani toplumdaki küçük bir birey olarak faydalanabiliriz. Bunları anlatabilirsin. Senin öyle bir yeteneğin var. Yani bir ekonomi yazarı olan Uğur Gürses'i senelerce okuduk. Böyle bir yeteneği olduğunu biliyoruz. Ya dedim ki Uğur gelse bize biraz anlatsa basit basit en başından 101'ini. Dün deli gibi çalışacaktım. Böyle Hrant Dink anmasında göğsüme bir soğuk oturdu. Çok da çalışamadım. Bunun da...
Geçmiş olsun.
Çok sağ ol. Yararlı olduğunu ya da olacağını düşünüyorum. Neden? Sana böyle çok çalışılmış sorular da sormak istemiyorum. Yani annem gibi, komşum gibi, bakkalımız gibi sorular da sormak istiyorum. Herhalde sorabileceğim en yetenekli olduğum konu ekonomide basit sorular sorabilmek.
Aslında bir şey söyleyeyim hemen. Bizim günlük yaşamda gördüğümüz, yaşadığımız her şey aslında ekonomi.
Evet.
Ama ekonomi deyince insanların gözünde böyle formüller falan geliyor ekonomi aslında bir anlamda lise öğrencisinin matematik korkusu gibi. Hı hı. Ben ekonomiden anlamam ama diye bir cümle kurulmaya başlandı son dönemlerde Türkiye'de. Evet. Biraz o korkudan kaynaklanıyor ama günlük yaşamda biz görüyoruz. Yani annemiz, babaannemiz, sokakta çalışanlar, iş sahipleri hepsi bunu yaşıyorlar. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Hı hı hı. Dolayısıyla az önce enflasyon konuşuyorduk. İşte ne kadar artış yaptık diye konuşuyorduk. Dolayısıyla bu günlük hayatımızın içinde sonuna kadar var.
Hem de nasıl, tam yayından önce biz böyle hafif bir çay içerken Uğur'la birlikte burada neler konuşuldu? Yani kiradaki artış, nafakadaki artış, yani herkes de sana soru sormak istiyor değil mi? Yani
evet.
Koca da bir ofisi zaten mümkündür. Peki baştan başlayalım. Ekonomi nedir?
Ekonomi çok böyle basit tanımıyla kıt kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımıdır.
Hı.
Bu hepimiz için geçerli. Yani bizler için de maaş alıyoruz, ona göre bir tercih yapıyoruz aslında. Yani hı. Çocuğa iyi bir eğitim mi verelim yoksa dünyayı mı gezelim? Bu bir tercih.
Hı hı.
Dolayısıyla bunu nasıl rasyonel kullanacağımız bize bağlı. Bu aslında makroekonomi açısından da öyle. Şimdi diyeceksin ki makroekonomi nedir?
Onu da arada anlatsana.
Tamam.
Mikroekonomi, makroekonomi ne onlar?
Makroekonomi genel ekonomi bütünü için konuşulan bir kavram iktisatta, ekonomide.
Hı hı.
Ekonominin genel büyüklükleri üzerinden konuşuyorsak eğer makroekonomi diyoruz. Eğer sektör, şirket bazında, birey bazında konuşuyorsak o zaman mikroekonomi. Yani bizim kar maksimizasyonu firma için bir mikroekonomik sorun.
Hmm.
Ama ekonomideki genel refah seviyesiyle ilgili tartışma makroekonominin konusu.
Hmm, çok
dolayısıyla bunları hep adı üzerinde olduğu gibi ayırabiliyoruz.
Peki kaynakların doğru kullanımı, şimdi Türkiye'ye bakınca, yani bireysel olarak bırakalım, çok kaynağımız varmış gibi pek çok sektörde. Bunlar doğru kullanılıyor mu? Yani turizm var, toprak var, güzel hava var değil mi? Yani niye ekonomide bu durumlara geliyoruz? Sürekli krizler yaşıyoruz.
Buraya gelmemizin sebebi aslında kaynak olmaması. Yani harcadıklarımızın tasarruflarımızdan daha fazla olması. Yani işte cari açık dediğimiz şey aslında bu. Yani 105 birim harcıyoruz ama bizim tasarrufumuz 100 lira. O zaman 5 liralık bir açık oluşturmuş oluyoruz. Bunu nereden bulacağız? Dışarıdaki yabancı yerleşiklerin tasarruflarıyla bunu kapatıyoruz. Almanya'nın tasarruf fazlası var. Oradan bize para geliyor ya da Amerika'nın tasarruf fazlası gibi. Buradan gelen fonlar Türkiye'nin sermaye akımını oluşturuyor. Türkiye'ye gelen sermaye akımını oluşturuyor. Bu da bizim harcamalarımızın o açığı kapatıyor. Dolayısıyla hani kıt kaynak dediğimiz şey tasarruflarımız, rasyonel kullanım dediğimiz kısımda bir harcama yapıyoruz, daha fazla harcama yapıyoruz. Yaptığımız harcamalar eğer tasarruflarımızı geçiyorsa o zaman açık vermiş oluyoruz. Temel sorun Türkiye'nin tasarruflarının yetersiz olması, bunu kapatmak için de yurt dışından sermayeye ihtiyaç duyması. Siz eğer ülke olarak, ülkeyi yönetenler hata yapıyorsa dışarıdan sermaye girişi azalıyor. O zaman işte kur artışı, Niye kur artıyor? Çünkü yurt dışına yaptığınız harcamalar, petrol ithal ediyorsunuz, üretmek için mal ithal ediyorsunuz, aramalı ithal ediyorsunuz. Satıyorsunuz ama yine de açığınız var. Hı hı. Bunu dışarıdan kapatıyorsunuz. Hı hı. Bunu bulamadığınız zaman da kur yükseliyor, ülke krize giriyor.
Çok basit bir mantıkla burada ne kadar üretirsek Türkiye'de yani o kadar kârdayız, o kadar güzel bir şey yapıyoruz değil mi? Ama biz ithal bir takım parçalarla üretiyoruz galiba. Evet. Bir sorun da orada çıkıyor değil mi?
Şöyle yani dışarıdan ithal ürünle üretim yapmak şey değil, yanlış bir şey değil. İşte otomobil üretiyoruz yine, hala biz yabancı parça kullanıyoruz içinde. Ama şu var, bizim bu otomobilleri ne kadar sattığımız, yani içeride gücü olmayan insanlar bile kredi kullanarak satın alabiliyorlar. O zaman siz çok fazla satış yapıyorsunuz. Satış yaptığınız zaman da dışarıdan daha fazla parça ithal ediyorsunuz. Bu da sizin cari açınızı oluşturuyor. Onun dengesini ve şeyini bulmanız lazım. Bir de tabii ekonomik model olarak böyle tüketime dayanan bir modelimiz var. Şöyle söyleyeyim. Biz Türkiye olarak yılda 100 lira üretiyorsak milli gelir. Bunun %60'ı hane halkı tüketimi. Yani bizlerin, kurumsal olmayan şeylerin, firmaların harcamalarından oluşuyor. Dolayısıyla biz çok harcarsak milli gelir artıyor ama bu sefer de açığımız artıyor.
Ya ne garip bir şey ya. Peki mesela şimdi enflasyon düşüyor deniyor ama biz ürünlerde bu düşüşü görmüyoruz. Yani mesela işte bir çikolatayı 10 liraya alıyorsam o 15 lira olmuş zamla birlikte. Sonra deniyor ki enflasyon düşüyor ama ben onu tekrar yeniden 10 liraya alamıyorum. Hatta 17 liraya alıyorum. O neden oluyor?
Şöyle bir örnek vereyim. 10 liralık çikolata 15 liraya çıktığı zaman %50 artıyor. 15 liralık çikolata 16.50'ye çıktığı zaman %10 artmış oluyor. Biz şimdi %50'den %10'a düştü enflasyon diye seviniyoruz ama bizim hala satın alma gücümüz hasar gördü. Yani 10 liraya aldığımız şey 16.5 liraya alıyoruz artık. Dolayısıyla enflasyon düştü diye, yani %50'den %10'a düştü diye göbek açacak halimiz yok. Bizim satın alma gücümüz hasar gördü. Bunu şöyle düşünelim. Herkesin ücreti, maaşı ya da kazancı enflasyon kadar artmayabilir ama enflasyon arttığı zaman, enflasyon yüksek geldiği zaman, fiyatlar artışları devam ettiği zaman onların satın alma gücü hasar görüyor ve satın alma gücü azalıyor. Harcanabilir gelirleri azalıyor. Yani zamlar geldi, benim gelirim artmadı. Ben aslında giderek bu harcamaları yapmakta zorlanıyorum çünkü gelirim azaldı. Tasarrufum yoksa eğer borçlanmak zorunda kalıyorum. Bu tabii şey, dışarıdan bakınca efendim işte enflasyon düştü çok iyi değil. Sürekli devam eden yüksek enflasyon hane halkında ve şirketlerde hasar yaratıyor. Yani bu sadece hane halkı değil, bizler değil. Şirketler de hasar görüyor bundan çünkü üretim maliyetleri artıyor. Basit bir örnek vereceğim. Elektrik fiyatlarının yanılmıyorsam %100'ü geçti son birkaç yıl içerisinde. Bu şimdi üretim yapan bir firma için üretim maliyetinin artışı demek. Yani elektrik çalışmadığı zaman, elektrik olmadığı zaman makineler çalışmıyor. Üretim yapamıyorsun. Bunu ödemek zorundasın. Ne kadar? Maliyetin arttı. %100 arttı. Bu turizmciler için de geçerli. Kur arttı ne güzel. İşte bak siz para kazandınız diyebilirsiniz. Ama öbür tarafta maliyetleri %100 artmış oluyor. Çünkü bir otelin kliması çalıştığı zaman elektrik tüketiyor. Ve onun masrafları artıyor. Bu tür şeyler var. Bağlantılar var ve enflasyona bir şekilde bu gözle bakmak gerekiyor.
Tabii maliyet o kadar artıyor ki insanlar için. Yani o kadar fakir hissediyorum ki bazen. Yani dışarı çıkmak istemediğim zaman oluyor Uğur benim. Yani evet, bu delirtici bir şey. Peki enflasyon azaldı diyelim. Bunun bize yansıması pozitif olarak ne kadar sürede oluyor?
Enflasyonun düşük olması iyi bir şey.
Evet.
Ama sürekli olarak düşük olması iyi bir şey. Evet. Yani bu sene enflasyon düştü. Gelecek sene %15 artıyor. Yine kötü bir şey. Onun için fiyat, hani bizim iktisatçıların, ekonomistlerin konuştuğu fiyat istikrarı denilen şey bu. Düşük enflasyonla, yani %2'lik bir enflasyonun uzun süre devam etmesi. Mesela Amerika'da, Avrupa'da olan enflasyon bu. Uzun süredir, çok uzun süredir, 10 yıllardır %2'ler civarında giden bir enflasyon var. O zaman insanlar şeye bakmıyorlar. Gündelik hayatlarında fiyatlar artarsa şu olur bu olur diye bakmıyorlar. Biz ise böyle enflasyon dalgalanması içerisine gidiyoruz. Şimdi enflasyon düşmesi iyi bir şey. Bizim bunu hissetmemiz ne kadar? Bir en az 3 ay falan alıyor. Çünkü şöyle söyleyelim. Akaryakıt fiyatları diyelim ki düştü. Akaryakıt fiyatlarının bize Antalya'dan sebze getiren kamyonun maliyetlerini düşürmesi biraz zaman alıyor.
İşte o zaman ne kadar dedim ama tabii ki diyorsun ki bunun sürdürülebilir olması lazım.
Tabii tabii.
Yani sen tam o süreyi geçirdiğin anda yeniden enflasyon yükselirse hiçbir anlamı yok.
Tabii başka sadece o değil mesela başka kalemdeki artış. Akaryakıt fiyatı düşüyor diyelim ama öbür taraftan gübre fiyatı artıyor. Hmm. O zaman o üretici bize o maliyet düşüşünü yansıtmayacak. Tam tersine maliyetleri artmış olacak. Hmm. Böyle çoklu faktörler var. Bunun temel şeyi arka planında fiyat istikrarı dediğimiz şey var. Eğer %2'lik bir enflasyonumuz olursa kimse enflasyonla ilgilenmez. Hayatımız enflasyon diye bir şey düşünmeyiz. Hmm. O zaman daha uzun vadeli yatırım ve planlar yaparız. Evet. Çünkü biz şunu düşünüyoruz. Enflasyon artarsa bizim harcanabilir gelirimiz azalır. O zaman dur ben bu harcamayı yapmayayım. Hı hı. Bu evet. Mesela bizi alıkoyuyor.
Evet.
Halbuki yatırımcı açısından da öyle. Ben şimdi yatırım yapacağım, enflasyon patlayacak, maliyetler artacak. Ben bu yatırımdan bir kazanç elde edemeyeceğim hı hı. düşüncesi. Eğer enflasyon %2 olursa uzun yıllar o zaman insanlar uzun vadeli plan yapmaya başlarlar. Hı hı. Ve uzun vadeli faizler düşer. Yani enflasyonun düşmesini biz neden istiyoruz? Şundan istiyoruz. Enflasyon düşerse uzun vadeli faizler de o seviyeye geliyor. Diyelim enflasyon %2'ye düştü. Birkaç yıl orada gidiyor. O zaman uzun vadeli faizler de %2'lere düşeceği için %2'lere 3'lere yatırımcıların, tasarrufçuların kararlarını değiştirecek tabii. uzun vadeli olarak. Hı hı. Onun için hani bugün faize düşsün diyerek faiz düşmüyor.
Evet. Yani o zaman bankaya yatırmak yerine %25 faiz gördük yani. %22 evet. faizler gördük. Evet. Şimdi iniyor onlar 10'a, 8'e, 9'a vesaire neyse. Ama sonuçta insanlar bunu uzun süre görmeliler ki mesela %2'ye düşsün, %3'e düşsün. Bankaya para yatırmak yerine belki ev almak isteyecek.
Belki de mesela başka faktörler de var. Şeyi söyleyeyim. Son 6 ay içerisinde Merkez Bankası faizleri 12 puandan fazla indirdi. Hmm. Ve şeye bakıyoruz, vatandaşların tercihine bakıyoruz. Faizler inecek deyip de çünkü faizlerin inişini görüyorsun.
Evet.
Ne yaparsın? Gidip Türk lirası mevduat yaparsın. Vatandaşlar tam tersine gidip döviz aldılar. Mesela 30 milyar döviz alındı. Hmm. Bu şunu gösteriyor. Siz faizleri yapay bir şekilde indirirseniz o zaman yatırımcı tercihini değiştiriyorsunuz ve onlar da gidip başka bir şey alıyorlar.
Hmm.
Ama mesela enflasyon düşük, istikrar var ülkede diye düşündüğümüz zaman ne olur? O zaman insanlar gider işte konut alırlar, uzun vadeli yatırım yaparlar. Hmm. Girişimci gider yatırım yapar. Bu tür daha böyle ekonomiye katkısı olan işler olur.
Hmm. Ya bu gelecek kaygısı ekonomiyi çok etkiliyor herhalde
evet,
değil mi?
Beklentiler. İktisatta son dönemde böyle bir salgın gibi gelişen bir akım var. O da davranış ekonomisi, evet. davranışsal ekonomi.
Evet.
Hatta şeyi söyleyeyim 2002 miydi yanlış hatırlamıyorsam bir psikolog aldı şeyi.
Kahneman. Evet.
Daniel Kahneman. Mesela onun tezi şu insanlar yatırımları aslında iyimser bakarak yaparlar.
Evet.
Ama baktığın zaman Amerika'da her sene 100 bin restoran batar.
Hmm.
Ona rağmen insanlar restoran yatırımı yaparlar. Bu bizim içimizdeki algı yatırım yapma algısı ama şu var tabii. Hep böyle olumsuz şeylerin olduğu durmadan krize giriyorsanız eğer o zaman o tamamen ona ket vuruyorsunuz.
Tabii.
Ama istikrarlı bir ülkede işte enflasyon istikrarlı, siyaseti istikrarlı bir ülkede uzun vadeli yatırım yapma imkanı şundan dolayı var. İnsanın doğasında var çünkü.
Hı hı.
İnsanın doğasında hep iyimser bakış var. Geleceğe doğru zaten gelecek görünümünde pozitif bir fotoğraf çıktığı zaman bugünden hı hı. o zaman insanlar yatırım yapıyorlar çok doğal.
Ya tabii Amerika başka bir durum da bir de Türkiye'ye bakalım. Şimdi ben niye ev almak istemiyorum? Ya bir param yok ama olsa diyelim. Birikimimle niye ev almak istemem? Burada mı yaşayacağız başka yere mi gideceğiz? Yani ben burada yaşamaya inat ediyorum ama yani her an bir şey olabilir korkusuyla yaşamak da yani rahatsız edici tabii ki. Atıyorum depreme dayanıklı mı o ev? Evet, o raporlara güveniyor muyum? O semt iyi mi gerçekten?
Denetleyene bile güveniyor muyum?
Evet, denetleyene güvenmiyorum ki.
Kendi ekonomini aslında çok iyi anlattın Nilay. Çünkü bizim yatırımlarımız mesela ev almak gibi bir düşünce bile geleceğe doğru bir yatırım değil mi? Ama şunu düşünüyoruz. Gelecekteki nakit akışlarımız, bizim gelirimiz aslında. Bugün sağladığımız gelir bizim önümüzdeki dönemdeki nakit akışımız. nakit akışımıza güvenmiyoruz da o yüzden.
Evet.
Yani acaba ben bu maaşı almaya devam edeceğim mi? Bu gelirim devam edecek mi? Sürekliliği olacak mı gibi.
Bir de benim zaten öyle bir durumum var. Pek çok insanın da var bence.
Evet,
yani
evet.
Sadece bu gazetecilikte olmadı. Turizmde, şunda, bunda herkes cebinde bir para tutmak istiyor muhtemelen.
Evet.
Yani işlerimizi çok sık kaybedebiliriz. Yani çok sallantıda bir durum oldu. Kim işine güveniyor ki bilmiyorum.
Kaldı ki şeyi de söyleyeyim. Bu şu sıralar çok böyle yoğun bir şekilde konuşuluyor. Kişisel servet. Kişisel servet aslında insanın bu hani servet deyince böyle çok zenginlik yani 3000 lira bile bir kişisel servet aslında.
Tabii.
Kişisel servet insanın bu tür durumlara karşı bir sigortası, kişisel sigortası. İşte bankadaki mevduatı aslında kişisel serveti, evi ya da kişisel serveti. İşte bugünkü tartışmalarda sosyal medyada falan bakınca bir diziden hareketle. Şöyle bir fotoğraf çıkıyor. Ben
onu sana soracaktım. Yani nereye gittiğini biliyoruz. Söyle anlat.
Şöyle bir hikaye var. Bir bankanın, bir yatırım kuruluşunun sürekli olarak düzenlediği bir kişisel servet şeyi var. Araştırması var. O araştırmaya göre Türkiye'deki 2018 sonuçlarını hatırlıyorum ben. Kişisel serveti 10 bin doların altında olan yetişkin sayısı oranı %86.
Oh.
100 bin doların altında 10 bin dolarla 100 bin dolar arasında olan yetişkinlerin oranı da %15 civarı falan.
Hı hı.
Neredeyse %98'i toplumun yetişkinlerin gelir serveti 100 bin doların altında. Ama büyük bir kısmı 10 bin doların altında. Şimdi biz Norveç olabilirsin. O zaman böyle gündelik ya da konjonktürel dalgalanmalar, işte ne bileyim bilmem ne krizi oldu, şu krizi oldu bu. Onları çok umursamayabilirsin çünkü kişisel servetin daha yüksek olabilir. Sana bir kaçış imkanı sağlar çünkü bu. Çünkü bizim ekonomide, kendi hayatımızda bir gelirimiz var, düzenli akan ama kesilebilir her an. İşsiz kalabiliriz. Bir tarafta da servetimiz, yani kişisel servetimiz var. Bu bizim ekonomik olarak payandalarımız. Bizi ekonomik olarak davranışa iten ya da durduran. Dolayısıyla Türkiye'deki fotoğraf da böyle. Hem bir istikrarsızlık var, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık var. Bu bizim gelirimizi tehlikeye atıyor. Ama öbür taraftan kişisel servetimiz de yüksek değil o kadar.
Evet.
Dolayısıyla geleceğe güvenle bakma konusunda bizi teşvik eden çok fazla bir unsur yok. Bir taraftan istikrar alabilsek, yani en azından gündelik yaşamımızda siyasi ve ekonomik istikrar olabilse, o zaman gelirimizin düzenli olarak akacağını düşünüp ona göre davranırız. Servetimiz düşük olsa dahi. Ama her ikisi de zayıf.
Ya bir de büyük şehirler için söylüyorum. Özellikle de İstanbul için. Çevremde çok gördüğüm bir şey söyleyeceğim. Freelance çalışma.
Evet.
Şimdi çok insanı, özellikle yazı, çizi, akıl, fikir alanında çalışanlar, kendi fikirleri olanlar, 9-5 çalışmak istemeyenler, sisteme isyan edenler, çok az para kazandıklarını düşünenler ya da terfi edemeyenler vesaire, çeşitli krizlerle de bu oldu. Artık freelance çalışıyorlar. Ve o freelance'de bizde bir süreklilik yok, sabit bir şey yok, garantisi yok ve parça başı iş konuşmak zorundasın. Ve bu insanlar öyle yetişmediler. Yani bizler birer memur anne babanın çocuğu olabiliriz mesela.
Evet.
Yani çoğu insan öyle. Yani esnaf yetişmiyorsun. Bu alanlardaki insanlar için söylüyorum. Her işin için para konuşmak zorundasın. Bazen az oluyor, bazen çok oluyor. Bazen hiç karşılığını alamıyorsun. Bazen çok geç alıyorsun. Şimdi bunların hepsi birden eklenince, ki bunlar çok iyi eğitimli insanlar. İşte prekarya denilen bir kavram var, benim çok sevdiğim. Yani bakarsan dışarıdayım ben artık. Hani 18-20 yıl masa başında çalışmış bir insana göre. Ama şimdi saat 11'de de e-mail atsalar cevap veriyorsun. Sabahın 6'sında da, yani bu da çok garip bir şey.
Kişisel alanla şey karışmış hale geliyor. Ama herhalde korkarım kötü haber şu, yani bize. Türkiye'de bu karşılaştığımız bir şey, bu tabii ki Türkiye'deki koşullardan kaynaklanıyor. İvmesi daha doğrusu.
Ve oturmadı
ama
bu sistem.
Ama küresel olarak da iş biraz oraya gidiyor. Yani dünyada da artık şey, evde pijamayla çalış ya da ofis, hani sabah 9 akşam 5 gibi bir mesai kavramı kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü iş giderek buraya doğru kayıyor. Çünkü teknoloji bize bu imkanı sağladığı için herkes bu yana doğru gidiyor. İşte ofis kiralamak yerine daha farklı çözümler şeye geliyor. İhtiyacın olduğuna gidiyorsun falan. İşte şey, işte Airbnb ya da işte Uber gibi şeyler bize aslında yeni ekonominin de bir şeyini gösteriyor.
Evet.
Paylaşım ekonomisinde deriz ya da ihtiyacı olduğunda kullan ya da karşılıklı olarak ihtiyacın olduğunda bunu kullandır. İşte evin var, evi otel gibi kullandırıyorsun. Ve internet herkes sana ulaşabiliyor ve bu oradan satabiliyorsun. Şimdi oteller, taksiler, bu tür şeyler tabii ki profesyonel olarak devam edecekler ama onları böyle vidikleyen, biraz aşındıran ama tüketici refahını da artıran bir şey bu. O tabii yeni bir ekonomi dediğimiz şey bu. Oraya doğru sürükleniyor ve bu ister istemez şeyi getiriyor. Belli bir mesaiden çok daha böyle parça başı çalışmaya geliyor ama Türkiye'deki koşullar, Türkiye'ye özgü koşulların son dönemdeki bunu zorladı. Çok açık tabii ki. Yani ya, modern olmak için modern olmadık.
tabii. Yani oturana kadar bir de onun acısını çekeceğiz herhalde manasında söyledim. Evet, tabii, bizim tabii. Buna oturtmamız herhalde o da birkaç yıl alacak diye düşünüyorum. Seni böyle alanından uzaklaştırmayayım ben. Bu yapısal reformlar denilen şey nedir? Sana belli kavramları da sorayım. Hep duyuyoruz. Hı-hı. Adından da tahmin edebiliyoruz belki yapısal reformu.
Bunu herhalde şeyden çok böyle somut örneği eğitimden verebilirim. Hı-hı. Yani Türkiye'deki eğitimin kalitesini artırırsak eğer birçok tabii yapılacak şey vardır burada. Yani biz eğitime para veriyoruz, bütçeden para veriyoruz. Hadi eğitim artsın, olmuyor öyle. Hı-hı. Ne bileyim işte öğretmenlerin, öğretenlerin kalitesini artırmak gerekebiliyor. Burada yapılacak reform adımları, tabii Türkiye'de siyaset eğitimi bir torna tezgahı olarak gördüğü için herkes kendine doğru yontmaya çalışıyor idi geçmişte, şimdi de öyle. Ama biz çocuklarımız matematik problemi çözebilsin diyecek noktaya gelirsek zihin olarak, o zaman biz burada reform yaparız. Basit örnek PISA. PISA'yı herkes konuşuyor ama ne yapmak gerekiyor sorununa gelince bir işte dur orada sesimizi çıkarmıyor değil. Mesela Finlandiyalı çocukların PISA'da matematikte ilk onda, hatta bir ya da ikinci sırada olması ile Finlandiya'nın bir cep telefonu markası yaratması arasında çok doğrudan bir bağlantı var. Şimdi ne oldu acaba, onlar soğukta canları sıkıldı da telefon mu ürettiler değil. Matematik bildikleri için. Çin aynı zamanda. Hani Çin'de ne oluyor? Çin ucuz üretim değil. Çin'e baktığımız zaman Çinli çocukların çok böyle matematik bilgisinin, bilim bilgisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Tamam şey tartışılabilir işte, bu Çin'in her yerinde aynı mı değil mi, ortalaması düşüktür falan ama en azından belli merkezlerde, Çin'de, Şangay'da mesela çok yüksek. Bu şunu getiriyor aslında, yeni bir şey yaratma, katma değerli iş yapma, hep konuşuyoruz ya, katma değerli üretim yapalım, katma değerli ihracat yapalım. Bunun şeyi bu. İşte zeytinyağının bir şişesini biz şuraya satıyoruz ama İtalyanlar şuraya satıyor. Bizim 5 katımızı, işte onun arkasında şey var. Yaratıcı olmanın yolu matematik bilmek, bilim bilmekten geçiyor. Eğitimdeki reform o açıdan çok açık bir şekilde yapısal reform. Biz bunu değiştirirsek Türkiye'nin üretim yapısını değiştiririz. Ama şeye baktığın zaman hani korkutucu tarafı, öbür tarafta Wikipedia daha yeni açıldı işte 3 senedir yasaklıydı. Onu açmak için mahkeme, hayır ben Anayasa Mahkemesi'nin kararını dinlemiyorum, gerekçeli kararı bekliyorum dedi falan. Şimdi hukuk, ifade özgürlüğü, bunların hepsi aslında birer yapısal reform. Bunların normal, şöyle düşünüyorum ben. Yapısal reform dediğimiz şey arabanın bir otobanda hareket etmesi demek. Biz otobanda değiliz. Eğer böyle hani stabilize bir yoldaysak o zaman bu yolu bizim otoban yapmamız lazım. O da yapısal reformlarla oluyor işte. Eğitimi değiştireceğiz. Mesela enerji. Hepimiz elektrik fiyatından şikayet ediyoruz. Ama evimize gelen elektriği bir başka firmadan alabilir miyiz tartışmasına girmiyoruz. Orada rekabet koşullarının iyi olması lazım. Yapısal reform dediğimiz şey aslında kurumların çalışması. Mesela devletin bir firma lehine, bir şirket lehine, başkalarının aleyhine kuralları değiştirmemesi lazım. Bir gecede değiştirmemesi lazım. Bunlar kurallara bağlı olarak hareket edersek, işte Daron Acemoğlu'nun söylediği şey bu. Ekonomide sürprizler olmadığı zaman, ayrımcılık olmadığı zaman herkes şunu düşünebiliyor olmalı. Ben etnik kökenim, işte dinsel kökenim ve bakılmadan eşit vatandaş muamelesi göreceğim. İşte mahkemelere gittiğim zaman eşit muamele göreceğim düşüncesi varsa eğer, o zaman kapsayıcı bir ekonomiye doğru gidiyoruz demektir. Aslında hani son dönemde yapısal reform diye tartışmasına girmiyorum. Çünkü onun ana omurgası hukukun üstünü dizilmiş şey.
Yani adalet,
mesela eşit. Şeyden bahsederiz. Efendim işte emniyet şeridinden gidiyorlar, çok ayıp. Bu aslında hukukun üstünü dediğimiz şey budur. Yani vatandaş şunu düşünmesi gerekir. Hani büyükler buna uysa vatandaş da emniyet şeridinden gitmek kötü, başıma bela gelir diye düşünür. Sokakta, trafikte kavga. Eğer vatandaş şunu düşünürse bir dakika, ben birisine zarar verirsem maddi olarak da bunun şeyini görürüm ya da hapis cezasıyla karşı karşıya kalırım. Onun için şiddet kullanmamam lazım. Hı hı. İşte kadına şiddet meselesi de öyle. Hı hı. Kadınlara değer verme meselesi de öyle. Bunların hepsi hukukun üstünlüğü içerisinde görüyorum ben. Çevre meselesi de öyle aynı şekilde. Yani şeye uyarak, biz kurallara uyarak iş yapacağız. O zaman ÇED raporunu uyduruk bir şekilde çıkarmayacağız. Onay vermeyeceğiz diye düşünmesi lazım o ÇED raporunun yazanın. Bunlar aslında şey, reformun temel otobanı.
Ya da vergi bile öyle değil mi? Tabii. Şimdi vergiyi ben dibine kadar ödüyorsam, yani koca zengin adamlar da ödesin istiyorum. Yani eşit oranda hepimize vergi yükümlülüğü getirilmiş.
Çok
değil
doğru.
Mi? Ben küçük bir insan olarak bunun yükümlülüğünü kaldırmaya çalışıyorum. Koca şirketler kaldırmıyor. Evet. Sonra da birden af çıkıyor. Af çıkınca da ben kendime böyle kesmek istiyorum.
Şimdi tabii mesela şeye baktığın zaman Türkiye'de kabaca %65-70'ini dolaylı vergiler, yani bizim sudan, şekerden, lokantada yediğimiz yemekten ödediğimiz KDV'lerden oluşuyor. Hı hı. ÖTV'den oluşuyor. Hı hı. Bir şöyle bir şey, ironi var. Biz hem benzin alırken hem ÖTV diyoruz, bir de onun üzerinden KDV diyoruz. Hı hı. Ya verginin üzerinde vergi olur mu? Hı hı. Yani bu şey gülünecek bir şey. Ama biz Türkiye'de ciddi hale gelmiş durumda. Vergi büyük bir kısmını biz dolaylı vergilerle ödüyoruz. Ya biz derken tabii Türkiye genelinde söylüyorum. Ama kazanan kazandığı kadar vergi versin diye başlasak işe, o zaman vergi reformu yapmamız lazım. Hmm. O zaman da herkes kazandığı kadar vergi versin. Böyle ondan istisna, bundan şey, muafiyet olmaması lazım. Hmm. Bir bakıyorsunuz neredeyse alacaklı çıkacak oluyor o kadar hani şey yüküyle para kazanan kişiler. Hatta şunu da duyuyorsundur. Efendim biz işte şu kadar vergi ödedik. Hmm. Bazı evet, büyük patronlar. Evet, evet. Ödediği vergi de şu. Çalışanlarının gelir vergisi stopajı, hı hı. Ya da sattığı ürünlerin KDV'si. Şimdi hı hı. bunu vergi diyemezsin ki sen. Bunun vergisini hı hı. zaten onun uç kullanıcıları ödüyor.
Sen anlıyorsun onu, ben anlayamıyorum mesela tabii. Büyük bir, hani, keşke birisi söylese de tam açına takdir edilsin.
Eskilerin şeyle muvalata hani demagoji bunu söylemek. Halbuki şey, kendi ödediği gelir vergisi, kurumlar vergisi o kadar değil. Ama şey, bize bir illüzyon. Şimdi tabii bu şeyi de bozan bir şey. Gelir dağılımını falan bozan da bir şey. Şöyle düşün. Zengin birisi de suya aynı KDV'yi ödüyor. Bir bardak su, bir şişe suya. Fakir birisi de. Hı hı. Mesela enflasyonu konuştuk. Enflasyon düştü çıktı ama hepimizin harcama sepeti aynı değil. Nila ile Uğur'unki farklı. Asgari ücretli birisinin daha farklı. Zenginin daha farklı. Hı hı. Ama en şey olan, hani iç sızlatan şey, yoksulların harcama sepetinde gıda ve barınmanın oranı çok yüksek. Hı hı. Şimdi gıda fiyatlarının %30 arttığını hatırlıyorum ben 2018-19 arasında. Hı hı. %30 artıyor ama sonra yıl sonu geliyor şeylere deniliyor ki asgari ücretlilere. Size enflasyon kadar artış yapıyoruz. Ne kadar? İşte %11-12. Hı hı. Şimdi ama onlar kendi ceplerinden %30 çıktı mutfak masrafı olarak ya da gıda masrafı olarak. Şimdi yoksulun enflasyonu daha yüksek diyeceğim o. Hmm. Bu tür nüanslar da var ve bu mesela şey, kimse bunun üzerinde çok fazla durmuyor. Bizim aslında sanırım ücreti geçinenlerin %60-70'i galiba asgari ücretli. Mesela bu korkunç bir şey.
Evet.
Onların hem enflasyonu daha yüksek, hmm. hem gelirlerindeki hasar daha yüksek enflasyon karşısında. Bir de tabii işsizlik. İşsiz kaldığın zaman belki yüksek gelirliler uzun süre dayanabiliyorlar kendi birikimleriyle ama asgari ücretli için aynı şey değil.
Tabii ya, ay korkunç.
Ve şey, Türkiye'de 17 milyon yoksul olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak lazım merkeze.
Bu arada yani zengin demeyeyim ama parası var gibi görünen pek çok insan da aslında zor durumda. Belki bunu da konuşmak lazım. Geçen gün BBC bir video yapmış. Hı hı. Bir iletişim fakültesinden bir hanımefendiyle beyefendinin videosunu seyrettim.
Çöp.
Evet, evet, seyrettin izledim. Mi? Ay çok sevindim. Ne kadar güzel anlatıyorlar durumu değil mi?
Tabii.
Yani kamusal alanda görünürsen, yani görünürlükte çok para harcıyoruz ya da marka kullanıyoruz mesela diye anlattılar. Yanlışsam beni düzelt.
Doğru, doğru.
Ama sonra çöplerine bakılıyor. Süt mesela. Sütü en düşük marka, en ucuz olanından alıyor. Etilerdeki insan da.
Evet.
Yani Bağcılar İtilerdeki düşük gelirli insanla İtilerdeki yüksek gelirli gibi görünen insan görünmeyen tarafında, mutfak tarafında aslında bir eşitlik buluyorlar. Ne kadar enteresan geldi.
Başka bir şey söyleyeyim. 2001 krizinde falan da bu görülmüştü. Ambalajlı deterjan yerine insanlar açıkta satılan, evet, gramla, kiloyla satılan, hı-hı, ambalaja dönüyorlar pazarlarda. Hı-hı. Yani marketten ambalajlı almak yerine pazara gidiyor, pazardan kiloyla deterjan tarttırıyor. Hı-hı. Şimdi bu şunu gösteriyor, harcanabilir geliri azalıyor insanların. Bu, evet, işte ya işsizlik ve gelir düşüşüyle veya enflasyonla beraber. Hı hı. Şimdi enflasyon hepimiz için %11 değil 2019'da. Hı hı. Kimimizin enflasyonu daha yüksek, işte yoksul olanların daha şey, tüketici kalıbı yani harcama kalıbı farklı olanların, çocuk okutuyorsun daha fazla. Dolayısıyla biz hani 55 milyon Türkiye'de kabaca yetişkin var. Onların harcama kalıbının ortalaması diye baktığımız zaman ne bileyim işte daha kırsal kesimde belki insanların harcama kalıbı bu kadar yüksek değil. Ama, hı-hı, kentler açısından sokağa çıkmak para zaten.
Tabii. Sokağa çıkmak para. Evet. Yani net öyle bir şey var. Bir de artık okul para. Şimdi bizim anne babalarımız için koleje gönderemiyorlarsa normal okula göndermek gibi bir seçenek vardı. Ben de düşünüyorum, daha bugün bir şey okudum. İşte biyoloji kitabı, evrim diye bir şey yok. Yani karakter değişimi mi? karakter farklılaşması diye bir kavram kullanıyorlar yerine. Yani şimdi düşünürsek senin çocuğun çok başarılı olacak, belki lisede, üniversitede burslar kazanıp yurt dışında okuyacak ama evrim görmemiş. Yani böyle bir şey olabilir mi?
Bu tabii şöyle bir şey var, geçmişten yani bir mesela şeye baktım, 10 sene önce bile, pardon 20 sene, kabaca 20 sene önce Türkiye'deki kentleşme %63-64'lerde falan, şimdi %75'te. Yani insanların %75'i kentlerde yaşıyor artık.
Evet.
İşte Bekir'le belki konuşmuşsunuzdur, Bekir Ardır'la. Son 10 yılda Türkiye nasıl değişti fotoğraf içerisinde şey var. Tabii şeyin olduğunu biliyoruz, göç olduğunu biliyoruz. İnsanlar daha fazla kentlerde yaşıyor. Ben mesela okuldan mezun olduğum zaman neymiş diye baktım. Neredeyse 20 puan fark var, 20-25 puan fark var. Kentlilik ve kentte ve kırda yaşayan insanların oranında. Daha fazla insan kentte yaşıyor ve internet erişimi... aslında büyük bir devrim. Hı hı. Hani bizim günlük hayatımızda normal akışa girmiş ama, hı hı, çok büyük bir devrim. Özellikle dünyayı görme, algılama açısından insanlar bunun farkında. Hı hı. Dolayısıyla hani biz evrimi çıkardık, attık ama değil. Yani insanlar artık şeyde, NASA'nın dün SpaceX'i uzaya çıkarmasını seyretti videolar şeyinde, sosyal medyasında, şurada burada.
Tabii Elon Musk'ın neredeyse çizgi filmini izleyecek, evet, çocuklar. Ondan sonra ders kitabında onu görüyorsun. Neye, tabii, inanıp neye çalışacaksın? Tabii, yani okuduğun, tabii, kitaba inanmazsın, onu çalışmak da istemezsin, değil mi? Yani Bekir Bey'le o mevzuyu konuşmadık. Ama ben biliyorum Bekir Ardır'ın hani ağırlıkla insanların şehre gelmesini kötü bulduğunu, değil mi? Yani öyle videoları, şeyleri var. Yani kötü bulmak değil, zaten bu çok açık bir şey değil mi? Kentinde para kazanabileceğini düşünmüyorsun. Orada, tabii, kalkındırabileceğini ve kendin kalkınabileceğini düşünmüyorsun. Bu çok
aslında
kötü.
Aslında tam noktayı, şeyi, konuyu güzel bir yere getirdin. Şundan dolayı insanlar yani kentte de olsa, kırda da olsa iyi yaşamayı istiyorlar.
Evet.
Hmm. Basit yani, hepimizin içindeki şey, iyi yaşayalım, kaliteli, hmm, yaşayalım, sağlıklı yaşayalım. Bazılarımızın düşüncesi belki şey olabilir, efendim yalılarda yaşayayım, yatlara bineyim diye düşünebilir. Ama bir ortalama varsa eğer, ortalama iyilik ve kaliteli bir yaşam. Hmm. Bu kaliteden insanların, herkesin anladığı farklı olur, evet, ama, evet, bir temel şey var, sağlıklı, hmm, yaşam mesela. Evet. Neden kente geliyor insanlar? İşte daha sağlıklı yaşayabilmek için, ya da en azından hasta olursam hemen yakınımda başvurabileceğim bir sağlık kuruluşu olabilsin. Hı hı. Basit bir, insani bir talep. Şimdi bu yüzden insanlar kentlere geldiler ve iş, gelir artırıcı işlerde çalışmaya çalıştılar. İşte ne bileyim, hep şunu konuşuyoruz, Akdeniz'de müthiş bir doğudan gelen şey var, Kürtler var. Hı hı. Ve bunlar şeyde çalışıyorlar, turizm sektöründe çalışıyorlar, gelir elde ediyorlar. Şimdi böyle bakıldığı zaman doğru, işte Antep iyi bir hikaye, Gaziantep'in hikayesi. Neredeyse o Güneydoğu'daki bütün kırdan gelen göçü çekti ve iş yarattı insanlara bu son işte 20 yıl içerisinde. Hı hı hı. Şimdi bu insanlar refahı artırmak için geldi. Hı hı. Şimdi iş sadece şey değil, işte kişi başına düşen milli gelir meselesi değil, ya da gelirimiz kişi başına şu kadar değil. daha kaliteli bir yaşam. Neredeyse son 20 yıldır işte Stiglitz gibi iktisatçılar da bunu ön plana çıkardılar. Sadece milli gelir değil, kişi başı milli gelir değil. Evinde kendine ait bir odan var mı mesela? Bu bir yaşam kalitesi. Onun için hatta OECD iyi yaşam diye bir kriter oluşturdu. Burada birçok şey var. İşte kadınların doğurganlık sayısı. Çünkü daha az doğuran kadınlar daha uzun yaşıyorlar. İşe girebiliyorlar, çalışabiliyorlar, gelir elde edebiliyorlar. Çocukların çocuk ölümleri aynı yine bununla bağlantılı. Eğer çocuk ölümleri azalıyorsa daha az çocuk yapıyor kadınlar ve daha fazla gelir elde ediyorlar. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Türkiye'de nüfusun 4.5'u ama eski bir istatistik bu. 2010'lu yıllarda nüfusun 4.5'un evinde tuvalet yoktu. Şimdi bu mesela bir refah göstergesinden önemli. Çocukların kendine ait odasının olmaması. Şimdi onun için şimdi giderek bu artıyor ve son 10 yılda Bekir'in işte Bekir Ardır'ın Konda'nın yaptığı araştırmada bu kayda değer bir şekilde artmış. Kendi bir apartman dairesinde yaşamak, bir apartman dairesinde yaşadığın zaman evde bulaşık makinesi olması, kadının kendine ait zamanının olması demek. Kendine ayıracağı zaman olması demek. Belki kendine ait bir iş, öğrenme iş eğer eğitimi yoksa. Çocukların kendine ait odası olması demek. Çocukların işte kendine ait bir müzik dinlemesi. Babanın müziği, annenin müziği değil de kendine ait, kendi seçtiği müziği dinlemesi. Şey hatırlıyorum ben. Hatırlar mısın bir yargıç İstanbul'da bir kadın avukatı eteğinin boyu kısa diye celseden çıkardı falan. Büyük olay oldu. İşte görevini aldı falan filan. Merak ettim bu adamın hayatı nasıldır diye. Tesadüfen şeyde Facebook'ta çocuğuyla bir şeyi var, videosu var. Çok kısa bir video. Çocuk hard rock dinliyor. Şimdi hakim orada kalamamış. Yani kendi hayatı değişiyor aslında. Kendi çocuğu değişiyor. Bilmiyorum ona tepki olabilir falan filan ama hayat değişiyor. Şimdi o açıdan insanlar iyi yaşamı tercih ediyorlar. İyi yaşamı istiyorlar. Giderek bu tabii bir baskı unsuru. Politikacılar açısından da. O yüzden Türkiye açısından da bu böyle bir kalmayacak diye düşünüyorum. Yani evrimi çıkardın, evrim yok olmuyor. Günümüzde tekrar kitaplara dönecektir ama biz bunu neyin olmayacağını görerek yapacağız belki ama dünya değişiyor ve hızlı değişiyor ve Türkiye'deki insanlar da bu değişen hıza ayak uyduruyorlar. Ben o açıdan gayet iyimserim.
Senin söylediğine ek bir şey söyleyeyim. Ben böyle Anadolu'da köy kasaba gezerken özellikle kasaba demeyeyim. Kasaba sevmem çok ben. Köy severim ama. Köyde çok güzel evler görürüm. İşte bilmem kaç yılında yapılmış. 200-300 yılı önce yapılmış. Acayip bir tahta geçişli, ahşap geçişli mimarisi olan vesaire. Birileriyle gidersek insanlar da kalıp olarak şunu söylerler. Uf ya bu güzel evleri bıraktı bu insanlar. Beton evlerde yaşıyorlar falan ama senin dediğin şey gibi. Yani tuvaleti dışarıda o evin.
Evet.
Yani içine hiçbir makine koyamıyorsun. Dama akıtıyor. Onu adam etme maliyeti diyeyim. Hani
tabii.
Bize güzel gözüküyor, romantik gözüküyor ama buz gibi içerisi. Yani bütün o geçişleri biz çok daha güzel yapmalıydık. Yani çok hızlı geçiyoruz bazı. İşte çocuk yetiştirmede hızlı geçiş yapıyoruz. Çekirdek aileye hızlı geçiş yapıyoruz. Şehirleşmeye hızlı geçişler yapıyoruz. Arada belli kademeler var aslında. Yani
tabii. Hani geriye doğru sardığımız zaman hepimizin ailesinde aynı şey var. Anadolu'dan büyük kentlere gelen işte okuyan işte eli ekmek tutan ve gelir sağlayan bir sonraki kuşağı kendisinden daha iyi olan daha yüksek gelirli daha refah içinde olan bunlar aslında şey söylenmemiş bir hikaye aslında ve herkes bunu biliyor.
Tabii.
Bunu görüyor.
Tabii.
Daha sonra işte 90'lı yıllar daha böyle şey kötüsü köşe dönme tırnak içinde Özal'ın Özal dönemi. Hani orada biraz ahlaki değerlerin yozlaşması işte hayali ihracat falan vardır o dönemde. Daha sonraki dönemlerde de aslında ve devam etti bu ama şu var. Genel olarak çekirdek olarak insanların iyi yaşam şeyi arzusu hiçbir zaman bitmeyecek. Dolayısıyla eğer hani bu kendi refahında bir kayıp görüyorsa işte hani siyaset ekonomi ilişkisinde biraz öyle toplum ilişkisinde. Kendi refahını kaybetmeye başladığı anda insanlar ya da refahının tehlikeye girdiği anda O zaman siyasi tercihlerini değiştirebiliyorlar.
Hmm.
Hani dünyayı anlamak, ekonomiyi anlamak, siyaseti anlamak böyle bir ilişki var aslında. Her şey iyi giderken belki insanlar bunu bazı olumsuzlukları yutabiliyorlar belki ama kendi refahına dokunduğu zaman insanlar bunu çok fazla affetmiyorlar.
Peki şimdi refah el değiştirdi ama bir taraftan da refah nedir? Refah ne olarak görüyoruz?
Zenginlik ya da bir kesimdeki zenginlik ya da zenginliğin aktarımı demek lazım ya da yeni zenginler demek
tabii,
lazım.
Peki ana sorularımdan birini sorayım. Devlet bankadaki mevduatlarımıza el koyar mı?
Bunun yanıtı niye el koysun ki olmadı normalde ama şu var onu söyleyeyim son iki senedir. İnsanların bana sorduğu birçok toplantıya katılıyorum konuşmacı olarak gidiyorum ve buralarda Türkiye'nin değişik yerlerinden gelmiş insanlar yani bir grup bir zümre değil farklı kesimdeki insanlar farklı partilere oy vermiş belli ki sorularından gelen şeylerle anlayınca bir hani mozaik o mozaikten gelen soruların hepsi aynı. Üç tane soru soruyorlar.
Evet sen söyle.
Bir mevduatlarımıza el koyarlarmış annenin sorduğu soru. İki döviz hesaplarımızı düşük kurdan TL'ye çevirirler mi? Üç, sermaye kontrolü gelir mi ya da kambiyo kontrolü gelir mi? İşte mevduatlarımızı bankadan çekmemize kısıt koyarlar mı?
Evet, çok şimdi, güzel üç soru.
Çok güzel üç soru her yerde soruluyordu çünkü. Şimdi bunların hepsine ben yok canım olmaz öyle şey diyordum. Ama tabii sonra bazılarını mesela kambiyo kontrolü gelir mi sorusuna belki gelebilir diyorum şimdi. Eskiden gelmez diye düşünüyordum. Mevduatlar el konur mu? Hayır. Çünkü yani bunu yapacak bir iktidar iktidarda kalamaz. Yani mevduatlarını nasıl el koyacaklar? En fazla şu olur diye düşünüyorum. Belli bir seviyede mevduatı olanlara vergi. Hani yakın zamanda geldi. Onlardan bir tanesi şeyi söylüyor. Değerli konut vergisi diye getirildi ve işte 5 milyon 7 milyon falan gibi rakamlar konup konutun değeri buysa onu da zaten tapu kadastro belirlemiş. Yani piyasa rayicide ilgisi yok. Yüksek oranda vergi getirildi ama şimdi değiştireceğiz diyorlar. Şimdi bu tür örnekler bir dakika mevduatımıza el koyarlar mı ya da buradan vergi keserler mi korkusunu getiriyor. Bunun temel sebebi ekonomideki toplumdaki güvensizliğin artmış olması. Yani insanlar iktidara, ülkeyi yönetenlere olan güvenini kaybetmiş demek. Onun için her türlü her şeyi yapabilirler diye düşünüyor. Ama ben yapılamayacağını düşünüyorum. Çünkü bunu yapacak bir iktidar bu kararın altında kalır. Basit bir örnek vereyim. Arjantin 2001'de battı. İşte borçlarını ödeyemez hale falan geldi. Orada kambiyo kontrolü getirildi. Yani döviz hesaplarınızdan belli bir miktar çekebilirsiniz. Hepsini çekemezsiniz diye kural getirildi. Mevduat sahipleri sokağa döküldüler. Yani hiçbir şey için sokağa dökülmeyen halk orada sokağa döküldü. Bu tabii şeydi yani oy şeyini de değiştirir. İnsanların böyle bir kaygıya girmesi zaten biraz da belki de ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıyla da ilgili bir şey. Hani ana mecralarda çıkıp da yok canım böyle bir şey olmaz diyecek adam da kalmadı yani. Ya da kadın
evet,
da kalmadı.
Evet yani bunu direkt soruyorlar zaten. Evet. Şimdi ben bunu bir bankacıya sordum. Beyefendi dedi ki ya öyle bir şey olamaz demeyeyim her şey oluyor bu ülkede. Şimdi bankacı böyle söylüyor. Ondan sonra ama olursa banka sistemi batar Türkiye'de dedi.
Tabii.
Mali durumunda gayet yerinde bu işlerden anlayan bir takım insanla konuşuyoruz. Ya çoğu iş adamının çok büyük sermayeleri olan insanın sermayelerini çeşitli yollarla yurt dışına çıkarttıklarını anlattılar. Bir, kapalı çarşıda elmas kalmadı gibi bir muhabbet başladı. Çünkü yurt dışına öyle kolay çıkartamıyorlar. Elmas alıp bunları götürüyorlarmış. Ben tabii acayip korktum.
Bu kaygılar yoğunlaştığı için mesela şeyi görüyoruz. Mesela biz rakamları farklı yerden okuyoruz. Nereden okuyoruz? Ödemeler dengesi. Şimdi çok böyle ekonomi çok sıkıcı tablolar falan diyorsun ama orada mesela detayda şeyi görüyorsun. Türk vatandaşlarının yurt dışına yaptığı transferlerin bir ölçüde bir ipuçları var. Daha şey ilerisi yabancı merkez bankalarının işte Alman, İngiliz merkez bankasının istatistiklerinde dışarıdan gelen mevduat olarak görünüyor. Şeyde oldu 2018'de Brunson krizi çıktığı zaman Ağustos 2018'de. Orada bir miktar para çıktı Türkiye'den. Neden? Şundan çıktı. Türkiye'ye yaptırım gelecek. Yaptırım gelirse biz bu paraları alamayız sonra. İnsanlar korktu. Tabii siyasetçiler de sağ olsunlar bize savaş ilan ettiler diye bağırınca meydanlarda insanlar paniğe kapıldı. Normalde siyasetçiler insanları sakinleştirmesi lazım falan ama tam tersine hani oy devşirmek için insanları paniğe sevk edici şeyler söylediler.
Diğer soruların cevaplarını unutma.
Şöyle, mevduatları el koyarlar mı? Hayır. sermaye kontrolü gelebilir mi? Gelebilir. Mesela bugün Amerika dese ki, hani gündemde olan Amerikan Kongresi'nde duran bir yaptırım yasası var. O yasa geçer, yürürlüğe girerse o zaman Türkiye'den bir sermaye çıkışı olmaya aday demektir. Ve hükümet de bunu engellemek için muhtemelen sermaye kontrolü getirir. Yani ithalatçı bir kısım para çıkarabilir diyebilir. Ama mesela mevduat sahibi kısıt çıkarabilir diyebilir gibi. Ama yani böyle çok böyle ağır bir sermaye kontrolü olacağını zannetmiyorum. Dövizleri Türkiye'deki bankadaki dövizleri düşük kurdan TL'ye çevirirler mi? Bilmiyorum. Yani yapan da zaten yine bunun altında kalır yani siyaseten. Ama bu büyük bir şey, güvensizlik getirir. Kimse bir daha bankada döviz hesabı tutmaz. Cebinde döviz tutar. O da ekonomiye zarar verir. Yani ve büyük bir krize sebep olur. Kur patlar falan olur
insanlar
yani.
İnsanlar niye bankada tutuyorlar? Çok para olduğu için mi? Yoksa faizleri düşük onların.
Yani 3000 doları da tutan var. 5000 evet. dolar da tutan var. İşte dedim ya az önce kişisel serveti 10.000 dolarında olan, 10.000 doların altında olan yetişkinin oranı %86. Bu hani herkesin 10.000 doları var anlamına gelmiyor. Yani küçük bir evi olabilir, bilmem nesi olabilir. Ya da işte TL mevduatı olabilir. Ama şu anlama geliyor. Yani küçük küçük bir sürü insanın, küçük küçük bir sürü şeyi var, tasarrufu var. Onları tedirgin etmemek gerekiyor işte. Yani güven dediğimiz şey aslında bunun için önemli. Ekonomide bu açıdan da güven önemli. Yatırım açısından, tasarruf açısından da güven önemli. Yani bir güven tabanı üzerinde biz ekonomiyi inşa ediyoruz aslında.
Evet, en önemli şey güven. Peki bu Phillips eğrisi nedir? Enflasyon düşürüldüğü zaman işsizlik artıyor mu?
Şöyle, enflasyonu düşüren şey aslında ya da şöyle söyleyeyim. İşsizlik arttığı zaman nedir? Ekonomide yavaşlama var demektir. Evet. Yavaşlama oluyorsa o zaman ekonomide iş talep düşüyor demektir. İş talep düşüyorsa yani bizim mal satın alma iştahımız azalıyor diye tercüme edeyim. O zaman da fiyatlar üzerine baskı oluşur. Kimse satın almazsa o zaman fiyatlar düşer ya da enflasyon düşer. Böyle bir ters ilişki var. Ona Phillips eğrisi diyoruz.
Peki bu Çin'i bize biraz anlatsana. Yani biz Serdar Erener'le konuşurken o özellikle Çin'e bakmak lazım dedi. Ben de Çin meselesini konuşmak istiyorum. Yani bir böyle dış dünya durumundan konuşmak istiyorum. Sen de o konuyu biraz biliyorsun diye özellikle sana sormak istiyorum. Bu Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar meselesini sormak isterim sana. Hani işte Lübnan'la ilişki, Güney Kıbrıs neler oluyor? İsrail boru döşeyecek mi? Bize katkısı ya da avantajı ya da dezavantajı nedir? Hani onu merak ediyorum. Biz doğal kaynaklarımızı iyi kullanabiliyor muyuz? Pek çok soru sordum ama yani sonuçta dış dünyadaki büyük gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Şöyle, birincisi hani büyük resmi görelim önce. Böyle komplocuların işe gizem katmak için verdiği. Şimdi büyük resmi size anlatayım. Şimdi büyük resimde şu var. Küresel ekonominin %20-22'sini Amerika üretiyor. Yapılan üretimin, tüketimin o şeyi.
Çok acayip.
Amiral gemisi orası. İkinci sırada Çin geliyor %16'sı. Ve Çin yanılmıyorsam yani bu gidişatla 2023-24 gibi Amerika'yı geçecek. Dolayısıyla bir numara yani dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelecek ekonomik üretim açısından, ekonomik şey açısından. Şöyle bir fotoğraf var. Çin böyle serbest piyasa ekonomisi değil. Orada tuhaf bir rejim uygulanıyor. İşte yatırım serbest ama hükümetin izniyle falan yapıyorsun. Bankacılık sistemi devletin elinde ve özel banka girişimi yok. Şöyle bir fotoğraf var. Çin ve şeyi söylemem lazım. Çin'deki ekonominin işte Türkiye'de 100 birim ürettiğimiz zaman 60-65'ini biz hane halkı tüketiyoruz ya.
Evet.
Çin'de bu daha düşük yani %40-45'lerde. Bu şunu getiriyor. Hala bir potansiyel hane halkı tüketim potansiyeli var. Ve o harekete geçtiği zaman zaten devasa bir Çin göreceğiz. Daha bir şey görmedik. Çin'in bugünkü hali yatırımlarla gelmiş hali. Ekonomide iki tane şey var. Yatırım harcamaları var. Bir de tüketim harcamaları var. Bir taraftan bir taraf ağır kazanabilir. Çin'in ağır kazandığı yer bugüne kadar son 20 yılda yatırımla. Yatırımla büyüdü.
Bizim tüketimle.
Bizim tüketimle evet. Dolayısıyla Türkiye'nin yatırımlara kayması lazım. Çin'in de biraz şey alması lazım. Tüketim. İç pazarını genişletmesi için tüketim, hane halkı tüketimi. Tabii şundan kaynaklı. Hane halkı tüketimi öyle bir kısıt konduğu için de değil ama kapasitesi olmadığı için işte çok yoksul ve dar gelirli bir kitle var, nüfus var.
Az
çok
çocuk
nüfus,
var.
Az çocuk var. O yüzden de bir harcama kapasitesi sınırlı. Onun artacağını göreceğiz yani yakın zamanda. O tek çocuk şeyini kaldırdılar zaten. Ve muhtemelen iç pazar büyüyecek. Tabii o muhtemelen Çinliler şeyi de açacaklar. Hani dışarı açılma hamlesi devam edecek. Ve kendi paraları şu anda kısıtlı. Yani kambiyo kontrolü var. Çin'den öyle para çıkaramazsın. Çin yuanı çıkaramazsın.
Dubai'de
edemezsin.
Falan adalar madalar yapıyor bu adamlar.
Şöyle. Afrika'da acayip bir yatırımları var. Evet. Çin uzun süredir. O bir stratejik yatırım. Ve şey diye görüyorlar. Yani Çin ileride büyük bir ekonomi olacağı için... Afrika daha düşük gelirli, en az gelirli ülkeler arasında yer alıyor. Grupta yer alıyor. Afrika'nın iki unsuru var. Bir ham madde var. O yüksek üretime ham madde lazım sonra.
Evet.
Hem de potansiyel tüketiciler orada ileride. Yani 20-30 sene sonrasını konuşuyoruz.
Nasıl akıllılar ya?
Evet yani uzun vadeli bakış bu. Hani Mao'nun uzun bir yürüyüşü vardır. Bu hakikaten Çinlilerin uzun bir yürüyüşü. Bu Çinliler muhtemelen işte bu bankacılık sistemini açacaklar. Daha serbest liberal hale getirecekler. İşte yabancı bankalar olabilecek. Tüketim genişleyecek. Parası convertible hale gelecek. Yani biz nasıl aslında istediğimiz zaman cebimizde döviz tutabiliyoruz. Dövizi de yurt dışına transfer edebiliyoruz. Yurt dışından isteyen döviz yollayabiliyor. Çin de öyle olacak bir süre sonra. O zaman zaten Çin'i kimse tutamayacak. Bugünkü aslında dünyada duyduğumuz hikayeler, mesela Amerika'da Trump bir Çin'e ticaret yaptırımı uygulamaya çalışıyor. İşte ilave gümrük vergileri koyuyor. Sen benim malımı almıyorsun deyip Çin'i köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Bir ölçüde sıkıştı ama Çinlerin onu ben zamanı oynayarak zaman kazanma için yaptıklarını düşünüyorum. Onun bir şeyi yok, faydası yok Amerika'ya. Eninde sonunda Çinliler... Tüm dünyaya yine mal satmaya devam edecekler. Yani Trump'ın derdi şu. Daha fazla Çin malı alıyoruz. Çinliler de bizden mal alsın. Yani eğer ucuzsa, istediklerini karşılıyorsa alacaklar zaten. Biraz zorlayınca biz tarım ürünleri işte soya. Aynı şekilde Çinlerin soya ithalatı var. Onu Amerika'dan bir kısım yapacaklar gibi görünüyor. İlave söz verdiler. Ve böyle bir savaş var aslında. Bir güç savaşı var aslında. Amerikalılar da tabii şunu görüyorlar. Çin ileride büyük bir güç olacak. Onun önünü kesmek için, frenletmek için bu tür yaptırımlar ya da ilave gümrük vergileri, tarifeler falan getiriyorlar. Onun hani ecele faydası yok.
Peki Trump ne getirdi, ne götürdü? Şimdi ekonomiden bir şekilde anlayan bir adam gibi değil mi? Sonuçta...
Evet.
Zengin bir adam ama yani insanlara normal davranma, özgürlükler, eşitlik, adalet adamda da o yok. Evet. Yani ekonomiden anlıyor gibi bir tarafı var ama.
Yani Trump'ı kime benzetiriz bilmiyorum ama herhalde lümpen bir kasaba şeyi müteahhiti gibi görünüyor. Ve şöyle bakıyor hayata hep. Ben şimdi bu yaptırımları yaparım, ona tokat atarım, pazarlık yaparım, sonra iyileştirir. Mesela ne yaptı? Meksika ve Kanada'yla... NAFTA anlaşması vardı. NAFTA anlaşmasını kaldırıyorum, tanımıyorum dedi. Sonra bunlar panik halde geldiler. İşte Meksika ve Kanada. Aslında çok fazla değişen bir şey yok ama içeriye bunu satışı, bakın kulaklarını çektim, istediğimi aldım. Çin'de de aynı şekilde.
Ben tanıyorum bu tavrı.
Bu şey işte pazarlıkçı, böyle müteahhit kafası. İnşaatçı zaten aynı zamanda.
Tam böyle Sait Faik, Yaşar Kemal eski hikayelerde tabii, böyle şeyler vardır ya. Yani bir dönemin ağları.
Dolayısıyla bu fotoğraf içerisinde aslında hitap da ediyor. Neden hitap ediyor? Şundan hitap ediyor. 2008'de... Amerika'da konut piyasası çökünce, fiyatlar çökünce krize girdi zaten malum. Amerika'da orta sınıf için konut fiyatları ya da konutun değeri önemli. Çünkü onu işte ipotek verip başka bir şey satın alabiliyorsun falan. Çünkü servetin bir parçası.
Evet.
Az önce başlangıçta söyledim. Biz gelirimiz kadar servetimiz de bize güven verir. Yani bu bankada bir 10 bin liramız olsa bize bir şekilde şunu düşünürüz. Ya işimi kaybetsem bana bir 2 ay yeter, 3 ay yeter diye düşünürüz. Amerika'da bu konut fiyatları düştüğü zaman büyük bir şok tabii, yani %20'ler falan düştü, 20-25'ler. Orta sınıfın gelecek kaygılarını patlattı. Ve ister istemez Amerika geçmişte böyle dışarıdan gelen, yani Latin Amerika'dan gelen, işte ne bileyim Hindistan'dan, birçok ülkeden gelen bir Babil Kulesi gibiydi. İnsanlar geliyorlardı ve orada kendi hayatlarını kuruyor ve Amerika'ya da katkıları vardı.
Tabii.
Ve Hatta şey, yanlış hatırlamıyorsam bu Trump bu tür şeye başlayınca şeylerden bir tanesi, bir programlardan bir tanesi, hangisi hatırlamıyorum ama şöyle bir başlıkta girdi. Amerika'ya gelen mülteciler tarafından, sığınmacılar tarafından yapılmıştır diye not koydular kendi programlarına. Çok yaygın kullanan sosyal medya programı. Diyeceğim şu, bu orta sınıf Amerika'da kriz kaygısıyla, çünkü 15 milyon insan işini kaybetti orada, az değil. 150 milyonluk bir nüfusta her 100 kişiden biri gibi düşünmek lazım. Yüzde biri. Bu tabii şeyi getirdi, Avrupa'da gördüğümüz gibi yabancı düşmanlığını. Bizim ekmeğimizi alıyorlar, bizim ekmeğimize mal ediyorlar, onlar refah içinde yaşıyor. Biz bak refah kaybın. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Hı hı. Bu hani ırkçı, faşist partilerin, popülist partilerin yükselişinin arka planında bu var. Hı hı. Hemen işte Türkiye'de de aynısı. 2018'de evet. Krize düştük. İnsanlar Suriye'de düşmanı tabii, olmaya başladılar. Tabii. Aslında hani baktığım zaman çok fazla bunun krize düşmemizle ilgisi yok. Hı hı. Ama sokakta insan algısı böyle. Hı hı. Bir şeyde seçim sonrasında gördük bunu. Bu tabii şunu getirdi. Trump'a büyük bir zemin sağladı bu. Ve hala şey var, yani önümüzdeki dönemde seçim var bu yıl sonuna doğru. Ve Trump hala seçilebilir şeyi var, olasılığı var. Ve bütün bu Çin hikayesi, işte NAFTA'yı çözdüm, onunla kavga ettim, Avrupa Birliği ile kavga etti. Birçok alanda bu kavgasının arkasında oy kaygısı var. Tamamen popülist bir lider, yani türbinleri oynuyor. Bunun tabii Amerika'ya faydası olacak mı? Potansiyel olarak ileride mesela yaptırım uygulaması ya da gümrük vergisi koyması Çin'i içeride muhtemelen orta vade içerisinde Amerika'da enflasyona sebep olacak. Muhtemelen enflasyona kıpırdanmaya sebep olacak. O da yine orta sınıfı vuracak ama kısa vade ve uzun vade farkına bakınca ben gemimi yürütürüm diye bakıyor belki Trump. Bilmiyorum, ben siyasetten çok anladığım bir şey değil ama görünen ekonomik şeyi, perspektiften bu görünüşü bu.
Peki Big Short'tu değil mi filmin ismi?
Evet, evet.
Ya çok güzel bir film,
evet,
bence.
Evet, çok doğru.
Mesela orada bütün bu krizi tahmin eden bir adam vardı ya, Christian Bale onu oynuyordu.
Evet, evet,
şimdi
evet.
İsmini unuttum. Daha sonra da bunu nasıl tahmin ettiğini anlatmak ve söylemek için pek çok defa devletle iletişim kurmaya çalışıyor. FBI onu çok defa sorguluyor ama hiçbir şekilde onu dinlemek istemiyorlar.
Evet.
Filmin bitişinde böyle kim ne yaptı o krizde, hani bu başrol oyuncuları, onu anlatırken de bu adamın özellikle bir metayla ilgilendiğini söylüyordu. O da su. Şimdi su sence nedir dünya için?
Şu var, suyu ilk defa ben hani o son dönemde duyuyor değilim. 20-25 sene önce de. Hı hı. Dünyanın su kaynaklarının azalacağı konusu, işte özellikle Orta Doğu'da
petrol gibi olacak, petrol falan gibi olacak diye düşünüyorum ben de.
Çok doğru, çünkü süratle sulak alanlar veya su kaynaklarının olduğu yerlerde, işte şeyi düşünsene, Karadeniz'de HES'ler falan yapıldı,
evet,
inanılmaz
evet,
bir şey
ya.
O su kaynaklarının olduğu yere yapılan bu tür yapılaşmalar, enerji santralleri ya da enerji santrali kastım HES'ler. Bunlar tabii şeyi bozdu, işte Kanal İstanbul konuşuluyor şimdi, Terkos'un burnunun dibinde. Terkos'a su havadan gelmiyor, yani sonuçta yani etraftaki su kaynaklarından geliyor. Derelerden, şuradan buradan geliyor. Bu tür yapılaşmalar şeyi tabii, çevre ve diğer koşullar da var tabii. Bizim hava koşullarını değiştiren sanayileşme evet, politikaları. Şey. Çin mesela, bu devasa bir kirlilik var. Ve bu ısınma ve şeyle meteorolojik koşulları değiştiriyor ve insanlar ya selle karşılaşıyorlar ya da kuraklıkla, arası yok gibi. İster istemez önümüzdeki dönemde bu su meselesi giderek artan ölçekte şey olacak, önemli olacak. Hatta belki şey diyeceğiz, ev alacaksak işte bir göl kenarından alalım falan diyeceğiz
ya.
Bilmiyorum. Son mesela son dönemde çok gelen haberlerin başında şey geliyor. Konya'da ovruklar, bu şeyin toprağın çökmesi ve bayağı bir büyük deliklerin açılması geniş. Bunun sebebi herkesin orada tarımsal üretimde sulama yapması ve bilinçsiz sulama tabii bu. Hem toprağı çoraklaştırdığı gibi bilinçsiz sulama, şimdi hani damlamaya geçildi ama geçmişte oluk oluk sulanıyordu bunun toprak. Yeraltı sularını çektikleri için toprak çöküyor oluşan boşluklar sebebiyle. Şimdi hem tarım için kötü bir şey.
Evet.
Ya tarım alanında toprağı bozuyorsun. hem de su kaynaklarını tahrip etmiş oluyorsun. Hı hı. Ne kadar bir yeraltı suyu çekildiyse eğer, hı hı. Patır patır çökmeye başlıyor ve obruklar oluşuyor Konya Ovası'nda. İlginç bir şey mesela, hı hı. Bu yüzyıl olduğumuz ama çok da fazla önem vermediğimiz. Zaten hani akıllı toplumlar bu tür potansiyelleri hesaba katıp bilimsel şeyle, bakışla bunlar olmasın diye uğraşırlar. Hmm. Akılsız toplumlarda bunlar başına geldiği zaman aa niye böyle oldu diye tartışırlar.
Hmm. Ya her şey siyasidir denir ya, her şey ekonomiktir de oluyor aslında, değil mi?
Tabii tabii tabii. Hani çok böyle her şeyi ekonomizm gözüyle bakmıyorum ama ister istemez dönüp dolaşıp bir yerinden ekonominin şeylerini görüyoruz.
Sana bu dar koridor kavramını kısaca sormak istiyorum. Benim hoşuma gitti oradaki kavram. Darren Acemoğlu'yla James Robinson mı?
Evet.
Onların bir kitapları var. Zaten uzun süredir bu konuşulan bir kavram ama biraz böyle devletlerle, yani hükümetlerle toplumların arasındaki ilişkinin ekonomiyi nasıl etkilediğine dair bir kuram değil mi?
Evet.
Sen biraz kısaca
şöyle,
anlatsana bize.
Aslında Darren Acemoğlu ve James Robinson'ın daha önce yazdığı kitaplar serisi diye bakarsak onlarla örtüşen bir seri aslında. Temel, yani basit indirgersek şöyle düşünmek lazım. Kapsayıcı büyüme denilen bir şey var. Hı hı. Refah artıran şey. Hı hı. Bu da ayrımcı yapılmadan kurumların ve kuralların işlemesiyle olan bir şey. Aslında bunun iyi bir örneği var. Ne zaman var? Türkiye'nin 2001 ile 2005-2006 arasındaki dönem. Hı. Türkiye'nin kurallı bir ekonomi, kurallı liberal ekonomiye uygulandığı, hı, bir dönem. Oluk oluk sermaye aktı. İşte mesela konut furyası orada başladı, hı, Türkiye'de. Niye başladı? Çünkü Türkiye Avrupa Birliği üyesi oluyor, kurallı bir ekonomisi oluyor diye düşündü yabancı yatırımcılar. Bunu beğeniriz beğenmeyiz ama hani bunu beğenmeyecek, hmm, insanlar var, beğenmeyen insanlar olabilir. Hayır, bu şeydi, neoliberal bir sistemdi, işte bu şey emekçinin kanını emiyordu falan diye düşünen insanlar, hmm, olabilir ama niye buraya geldiğimizi anlamak açısından önemli. Bunu onun için anlatıyorum. Bu dönemde işte kurum ve kurallar oluşturuldu, 2001 krizinden sonra işlemeye başladı. Avrupa Birliği'ne üye olma, hmm, müzakere olma tarihi aldığımızda Türkiye'ye o yıl 2005 yanlış hatırlamıyorsam 13 milyar dolar Merkez Bankası döviz satın aldı kur düşmesin diye. Yani böyle bir dönem yok. Yani, hmm, oluk oluk döviz geliyor. Başka bir dönemde böyle olmadı. Hmm. Bu şunu getirdi. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye oluyor, kurallı bir ekonomisi olacak, hmm, diye. Kurallı ve kapsayıcı bir ekonomisi olacak. Çünkü demokratikleşme var, insan haklarında iyileşmeler, hmm, var falan. Hatta o zaman şey de konuşuluyor, Kürt meselesini de Türkiye çözecek, hmm, bu gidişle diye konuşuluyor. Oluk oluk sermaye geldi ve herkes bir şey görmeye başladı. Türkiye çok yakın zamanda Avrupa Birliği üyesi olacak. Yani Finlandiya'dan farkı olmayacak diye. Şimdi bu mesela uzun vadeli fonları Türkiye'ye getirdi. Hmm. Uzun vadeli fonlar Türkiye'ye gelince bankalar bu fonları ne yapacaklar? 7 yıl, 8 yıl, 10 yıllık fonlar elde edince düşük faiziydi bunlar çünkü. Hmm. Hatta daha fazlasını söyleyeyim. Yabancı kuruluşlar Türk lirası borçlanıp Türkiye'ye, Türk bankalarına Türk lirası borç verdiler. Hmm. O derece. Dolayısıyla düşük faizliydi ve bu düşük faizli krediyi alan bankalar dediler ki ben 10 yıllık kredi aldım, o zaman 10 yıllık konut kredisi vereyim bari. Hmm. Tam birebir vade riskli, evet, olmasın. Ve konut kredisi patladı o dönemde. Hmm. %1 de kredi veriliyordu o dönem. Hmm. Şimdi bile %1 yok neredeyse.
Tabii, tabii.
Ve bu tabii şunu getirdi. Konut talebini patlatınca konut arzı ihtiyacı oldu. O bir şey gibi artık, döngü gibi, hı hı, arz talep, arz talep derken bir de tabii siyasi iktidar belki bunu başta böyle olacağını düşünmüyordu. Hı hı. Aa dediler, bu şey altın bulduk ve buna, evet, yüklendiler ve tabii o da işin başka bir boyuta gelmesini sağladı. Tabii daha böyle Türkiye bir betona para gömen, kaynaklarını doğru yönetmeyen bir patikaya savruldu. Yönetilebilirdi o dönem. Bir dakika durun, o öyle olmayacak denilebilirdi. Hı hı. Ama yapılmadı. Robinson'la aslında Darren Acemoğlu'nun bize söylediği kapsayıcı bir ekonomi olursanız, kapsayıcı bir toplum olursanız siyaseten, işte hukuka, kurumlara, hı hı, burada hani hukukun üstünlüğü, evet, demokratik yapılar, kurumlar işlerse, kurallar işlerse, ekonominiz daha yüksek bir büyümeye kavuşur, daha yüksek bir refah ülkesi olursunuz. Özeti buydu. Son kitapta şunu söylüyorlar, güvenlikle refah arasında bir denge var.
Hmm.
Şimdi başıboş bir toplum da olamaz. Çünkü o zaman başıboşluk, kuralsızlık ve güvenlik kaygılarını ortaya çıkarır. Düşünsene mesela Suriye gibi bir ülkedesin, geleceğe yatırım yapayım. Hiç düşüneceğim bir şey değildir. Ama aşırı güvenlikçi bir ülkede de kimse, işte o zaman şey korkuları başlıyor. Bu devlet acaba paramı el koyar mı? O zaman da o oraya geliyorsun. Onun arasını iyi bir optimal bir nokta bulunmalı tezi var.
Evet, kitapta. Benim anladığım böyle despot hükümet yerine daha eşitlikçi, özgürlükçü ve senin çıkarın için, toplumun çıkarı için çalışan bir hükümetle bilinçli toplum ama. Yani evet, kararları müdahale eden, çevre bilinci olan,
çoğulculuk aslında bizim çoğulculuk diyebileceğimiz bir şey. Evet. Hatta şeyde sen de sordun az önce ama sen ekonomide ne yapardın diye sordun tek başına olsaydın. Geçen hafta Cuma günü bir toplantıda konuşmacıydım. Tesadüfen orada da aynı soru soruldu bana. Sen işte Türkiye'yi yöneten kişi olsaydın ne olur? Tek kişisin, her şeyi karar alabiliyor. Ben dedim ki tek kişiye bırakmayalım, çoğulcu bir şey olsun, yönetim tarzı olsun.
Ve akıl olsun.
Salondan alkış patladı. Yani o zaman şeyi görüyorsun. Ben bunu insanların gururunu okşasın diye söylemedim. Ama bu hepimizin içindeki özlemi söylüyor. Buradaki hikaye de aslında o. Toplumun katılımcı olması bir şekilde çoğulculukla da beslenecek bir şey. Hani hadi katılımcı olalım diyebileceğimiz bir durum da yok bir taraftan. Toplumun onu talep etmesi lazım.
Evet.
Onun da tabii zaman alacağını düşünüyorum.
Evet, gene de ben mesela o teori hakkında düşünürken, yani teori dediğim bilimsel verilere, korelasyonlara dayalı bir şeyler söylüyorlar. Yani tamamen rakam var ortada. İşte İsviçre nasıl, Norveç nasıl,
kitabın
Türkiye nasıl.
Kitabın o kadar olması da
kalın
ondan.
Kalın olmasının nedeni
eski
o.
Eski kitap da öyleydi.
Çok acayip ve etkileyici bir şey var orada. Şimdi ben bazen böyle ona bakarken şöyle düşündüm. Bizde toplumda bir bilinçlenme var sanki. Hani neyin, niçin yapıyor? Yani bana öyle geldi. Ya da bir müdahil olmak istiyoruz. Normalde daha apolitik görünen insanlar bile daha müdahil olmak istiyor. Çünkü kötü bir şeyler olduğunu düşünüyor ama o despotik yapı azalıyor gibi görünmediği için o denge sanki bizde çok zor olacak gibi.
Bu tabii görünüyor. Şey dengesi var. Yani siyasetle toplum arasında bir ilişki var tabii. Yani siyasetçilerle toplum arasında. Benim tahminim şu tabii, yani şu dışarıdan bakarak uzman değilim ama bu daha önce şeyde olmuştu galiba, bir seçimde işte yolsuzluğa insanlar neden tepki vermiyorlar.
Evet, ben de merak ederim.
Mesela bunu daha önce yapılan bir araştırma vardı, bir iktisatçı yapmış yanlış hatırlamıyorsam. Söylediği şey şu: toplumda bir refah kaybı olursa o zaman yolsuzluğa tepki veriyor. Bunu galiba Moldova mı Romanya mı bir örneğinden hareketle gösteriyor. Moldova'da da galiba toplum tepki vermiyor ama refah düşüşü, ekonomik küçülme olunca tepki veriyor. Biraz ben de ona bağlayacağım. İşler iyi yolunda giderken toplumun önemli bir kısmı belki kendi hayatına dokunmadığı için daha böyle bireyselleşmenin aslında bir göstergesi. Çok fazla işte ağaç mı kesiliyormuş, şey mi, Kanal İstanbul mu yapılıyormuş belki diye eskiden önem vermiyordu ama şimdi bir refah kaybı ve ekonomik olarak kötüye gidiş başlayınca bunlara tepki veriyor. Yani o tepkisini belki orada gösteriyor diye düşünüyorum.
Refahtaki çizgimiz de farklı herhalde. Benim refahımla başka birinin
genel refahı anlamında söylüyorum. Yani tabii
genel anlamda tabii. Farklı anladığım kadarıyla.
Ama şu var, bu şunu gösteriyor. Herkesin ortak paydası, yani refahı ortak olarak düşüyorsa eğer, o zaman insanlar tepki göstermeye başlıyorlar. Hani bir kitle halinde tepki göstermeye başlıyorlar.
Bu arada senin demin inşaatla ilgili söylediğin şeyde Emre Arolat, biz o dönemi diyor, çok büyük altın bir dönem vardı inşaat açısından, onun gelişmesi açısından, bir şehrin gelişmesi ve farklılaşması açısından çok kötü kullandık diyor. Yani onu da arada söylemiş olayım senin.
Çünkü şöyle, yani siyasetçiler bu geride kalan 10-15 yıl içerisinde şöyle baktılar. Eğer çark dönüyorsa iyi, yani onlar açısından oy getiren de bir çarksa ekonomi büyüyor. O zaman elleme büyüsün. Öyle değil ama ekonomini şöyle düşünmen gerekiyor. Eğer gelecek sene düşerse büyüme, o zaman toplum rahatsız olur bundan diye düşünüp bugünkü yüksek aşırı büyümeyi biraz törpülemen lazım ki gelecek seneye kalsın. Şu basit örnek, mesela geçen sene Ocak Şubat'ta yüksek bir sebze meyve fiyatlarında artış gördük. Maliyetlerin artışından kaynaklandı. Mesela ekonomide şu var. Hani iktisatla ekonomi arasındaki fark şu. İktisat dediğimiz zaman ben daha çok akademik iktisat anlıyorum. Ekonomi dediğimiz zaman gündelik hayatı anlıyorum.
Evet, çok güzel.
Şimdi buradan hareketle şeyi söyleyeyim. İktisat bize diyor ki, bir örümcek ağı teorisi var. Cobweb teoremi. Bize diyor ki fiyatlar çok düştüğü zaman tarımda Bunu tabii basitleştirerek söylüyorum. Tarımda fiyatlar çok düştüğü zaman üretici fiyat düşük olduğu için ekmez.
Evet.
Ekmediği zaman gelecek sezon fiyatlar yüksek olur. Çünkü arz
evet.
azalır.
Evet.
Gelecek sene fiyatlar yüksek olur. Bu sefer fiyatlar yüksek olduğu herkes eker. Bir sonraki sene fiyatlar düşer. Bunun için örümcek abi bir yükselik bir düşüş. Şimdi bunu bilen bir ekonomi yönetimi şunu düşünürdü. Bir dakika, maliyetler çok arttı. O zaman üretici üretmeyebilir. Patates ve soğan da bu oldu çünkü. Ben buna önlem alayım demesi lazım zamanında. Mesela maliyetlerin arttığını görerek şunu demesi lazım da size teşvik veriyorum. Ya da tam tersi.
Tabii.
Bu olmadığı için işte konut talebi arttı. Bırakın yürüsün, çok güzel büyüyor. İşte vatandaş da memnun. Yürüsün gitsin. Halbuki şunu bir perspektif koyabilirdi. Mesela çok sonradan ama da abuk sabuk yapıldı. Kentsel dönüşüm hikayesini oraya bir fon aktarıp bu İstanbul'da bir deprem riski var. Ben vatandaşlara böyle bir katkıda bulunuyorum ve bu hani eliniz yaptırın ama ben de size destek oluyorum gibi bir pencere açılabilirdi. Yine aynı şekilde kamusal inşaat projeleri. Şey söyleyeyim, inşaat ekonomide baktığın zaman yatırım gibi görünüyor. Ama bize şu yatırım lazım. İnşaatı yaparken tabii ki bir iş gücü kullanıyorsun, insanlar çalışıyor. Ama inşaat bittikten sonra bitiyor. Sadece onun kira geliri ekonomiye bir katkı sağlıyor. Ama inşaatı yaptın, bina yaptın, içine makine koyduğun zaman orası fabrika oluyor. Ve daha büyük bir katma değer sağlıyor. Dolayısıyla niye inşaat mı istiyoruz, fabrika mı istiyoruz? Fabrika istiyoruz. Yani siyasi iktidarların bunu gözetmesi gerekir. Ya ne yapıyorsanız yapın, yürüyün. Olmuyor öyle.
Ona da şaşırdım çünkü uzun süredir iktidar olan bir partiyleyiz şimdi. Evet. Ve kendilerini de kalıcı görüyorlar. Yani çünkü bir belediye başkanı olursun, gelecek dönemini bilmezsin. Zaten Anadolu onun için kalkınamıyormuş gibi geliyor. Biri geliyor hani bir şeyler yapacağım diyor, bir reformdan bahsediyor. Tam biri başlıyor, diğeri yapamıyor. Uzun süre bazen gerekiyor, onu çok iyi anlayabiliyorum sürdürülebilirlik açısından. Ama bu hükümet de uzun süredir zaten burada. Niye öyle davranmış olabilirler?
Şöyle oldu. Bir seçim kazanıyorsun, sonraki seçimi kazanıyorsun. Dönüp bakınca tamam ekonomi iyi gidiyordu, tamam o zaman ellemeyeyim ben, dokunmayayım. Yani çalışan mekanizmaya dokunma.
Peki onların akıl verenleri, yani işte iktisatçılar, ekonomistler, ekonomi yazarları, yani bunlar söylemiyor mu?
Şöyle oldu tabii ama giderek mesela iktidarda ilk başa göre sonuna doğru, yani başta çok yoğundu, ortak akıl diye bir şey vardı. Hatta bir ekonomik danışmanlar kurulu vardı. Yine oradakiler, insanlar ses çıkıyordu ve konuşuldu, dinleniyordu. Giderek tek adama doğru döndü. Ben en son hatırladığım şuydu. 2008-2009-2012 falan. Ali Babacan dedi ki bir dakika, biz böyle gidiyoruz, biraz fren, mali kural koyalım. Mali kural şu: çok aşırı büyümeye izin vermiyor ama biz düşük olan dönemde de hükümet katkısıyla onu düzleştiriyor, smoothat ediyor. Mali kural iyiydi. Hani hem ısınmayı önlüyorsun hem büyük bir daralmayı da önlüyorsun. Daha böyle istikrarlı gitmeyi öneren bir modeldi. Ama mesela tek adam bunu kabul etmedi.
Paramız olsa altına mı yatıralım, dolara mı, borsadan mı anlayalım sence?
Bu tamamen kişisel bir karar. Ben hep hani bu tür tavsiyelerde herkes kendi cebine ve şeyine bakacak. Bir, borcun var mı, ona bakacaksın. Yani önümüzdeki dönemde yapmayı planladığın bir harcaman var mı? Bu döviz bazlı mı, Türk lirası bazlı mı ya da ithal mi? Mesela eğer ithal bir ürün alacaksan, bugünkü koşullarda döviz kurundaki dalgalanma yüksek olduğu için, şu aralar düşük ama uzun vadede yüksek olduğu için, o zaman git döviz al derdim. Türk lirası bazlı bir şey alıyorsan, o zaman hani mevduat diyeceğim ama mevduat çok düştü. Bugüne özel söylüyorum. Ocak 2020 itibariyle söylüyorum. Türk lirası faizleri çok düştüğü için yine döviz daha cazibeli görünüyor. Yani dövizi tutmaya çalışıyorlar ama onun da bir sınırı var. Altında iki tane fiyat riski alıyorsun. Hem döviz kuru riskini alıyorsun, yani doların riskini alıyorsun. Hem de altının kendi fiyatı, ons fiyatının riskini alıyorsun. Mesela dışarıda İran, Suudi Arabistan'daki bir petrol tankını bombaladığı zaman, geçen olduğu gibi, birden petrol fiyatları, altın fiyatları çıkıyor. Ya da bir başka Merkez Bankası diyebiliyor ki, hiç bizim haberimiz bile olmayabiliyor. Yani evde oturan babaannemin ya da anneannemin haberi olmayabilir. Hmm. Bir Merkez Bankası diyor ki ben elimdeki döviz rezervi, altın rezervlerinin bir kısmını satacağım. Hmm. Altın fiyatı düşüyor. O zaman yani sıradan yatırımcının, ortalama bir yatırımcının bundan haberinin olması mümkün değil. Birden fiyat şoklarıyla karşılaşacak. Fiyat düşecek mesela. Aa, ne oluyor olacak.
O zaman dış politikayı da bayağı izlemek falan lazım.
Tabii
ya.
Mesela dış politikada hani jeopolitik ve büyük resim diye. Orada olan şeyler mesela Türkiye mesela Amerika'da bir yaptırım yasası var. O geçerse yaptırım gelirse muhtemelen altın fiyatları ve dolar fiyatı yükselecek. O yüzden çoklu faktörler var. Onun için hani yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Çünkü şu olabiliyor. Ocak 2020'de bunu söylüyorsun. Sonra Ekim 2020'de diyelim. Birisi karşına geliyor diyor ki sen böyle dedin, dolar böyle olmadı diyor mesela. Evet. Sen bana gelip sormadın sonra. Hmm. Yani Şubat ayında gelip bana danışmadın. Mart'ta tekrar gelip sormadın. Hmm. O yüzden hani bizim insanımız da öyle. Sen söyledin, senin söylediğin doğru çıkmadı. Ben daha iyi tahmin yaptım. Alırken soruyorsanız eğer, satarken de soracaksınız. O mümkün değil. Onun için de yatırım tavsiyesi vermiyorum.
Ama yine de ne okumalıyız? Mesela sizin güncel yazılarınızı mı okumalıyız?
Yok, hani bloglarınız var. Beni okumak yok. Dünyayı çözer adına gelmiyor.
Yok ya işte Mahfi Bey bayağı sıkı bir evet. Blogger yani. İşte Basit Ekonomi kitabı var mesela. Evet. Ya da sen de blog yazıyorsun, çeşitli dergileri, gazeteleri yazıyorsun.
Şimdi
ya, biraz bu, yani şimdi şöyle dış politikayı izlemek de dış politikanın etkisini izlemek başka bir şey. Onu anlamak, büyük resmi görmek çok daha zor bir şey yani.
Mesela bu şeyde bir örnek vereceğim. Ben ne yapıyorum? Mesela sosyal medyada izlediğim önemli bir kısmı. Dışarıdan bana enformasyon aktaran kişiler yani bana bizzat özel yapmıyorlar ama orada yaptığı yazdıklarından çok sayıda şey var, bir bilgi akışı var. Yani şurayı okuyarak çözersin demek tavsiye verilen insanlara da şey olur.
Tabii
bak, ayıp olur.
Evet evet yani onun okumasını yapmak başka bir okur yazarlık.
Çünkü yani ben kendi açımdan da o kadar büyük bir bilgi akışı var ki. İki, ana mecralarda işte televizyon seyret, gazete oku da diyemiyorum. Çünkü artık orada sınırlı bilgiler var.
Evet.
Tek taraf var.
Evet, evet.
Yani orada o bilgiyi elde etmek de mümkün değil. Tabii ki orayı da izlesinler, bizleri de izlesinler ama hani tek bir yere bakarak şey yapmıyorum. Şey mesela ilginç bir şey. Birisini mesela sosyal medyada izlerken şuna bakıyorum. Tamam diyelim ki iyi bir bilgi akıyor. En çok merak ettiğim de şu oluyor. O kişi kimi izliyor? Mesela en önemli enformasyon unsurlarından bir tanesi o. Ben ona bakıyorum mesela kimleri izliyor, nereyi izliyor, hangi kurumları izliyor. Çünkü çeşitli kurumlardan raporlar artık eskisi gibi değil. Eskiden tırnaklarla kazınarak bulunan raporlar, bilgiler şimdi istemediğin gibi bir oluk oluk akıyor. Bilgiye erişmek kolay ama onu analiz etmek daha zor.
Evet, evet.
Onun için mesela iktisat fakültelerinden beni çağırıyorlar konuşmacı olarak. Diyorum ki siz ne mutlu size. Yarın mezun olacaksınız ama ben hala ders çalışıyorum. Hani ekonomiyi anlamanın yolu okumaktan, merak etmekten geçiyor. Bir de tabii tecrübe de var. Yani geride bıraktığın bir 20-25 sene de var. 30 sene de var. O mesela sihirli bir formül yok, onu söyleyebilirim.
Evet, bir de İngilizce bilmek gerekiyor.
Dünyayı izlemek için evet.
Ya şimdi ben bakıyorum hala Türkiye'de bu kadar insan bazı insanları, bazı podcastleri ya da işte blogları vesaire izliyorlar. Sonra merak ediyorum, bakıyorum bayağı çeviri konuşma görüyorum, anlatabiliyor
tabii,
muyum? Yani
tabii.
Hala çevirilen üzerinden izliyoruz yani tabii. Bir takım şeyleri onu da görüyorum. Hani niye popüler bu insan diyorum, bayağı çeviri anlatıyor sana aslında. Yani hani o da ne bileyim, iyi mi bilmiyorum. Biraz
bir
eleştirel
bir şey
bakıyorum
tabii.
Ona yani.
Yani bilgi dediğimiz şey, bir ara şey vardı, CNN Türk'ün çok kullandığı bir anons vardı. İlk bilen siz olun diyordu.
Evet, evet.
Şimdi oradaki bilgi haberdar olduğun anlamına gelmiyordu. Oradaki malumat furuş olun, işte malumat buradan alın, bilmem nerede ne oldu değil. Bilmem nerede bir şey oldu. Bu şu anlama geliyor. Bilgi buydu aslında. Dolayısıyla hani bilgi ve malumat
furuşu. Felsefede de öyledir ya.
Tabii.
Evet, evet.
Dolayısıyla bizde daha çok hani sosyal medyada falan bakınca daha çok malumat furuşluk şeyi var, gösterisi var.
Evet, evet.
İşte bilmem ne oldu, ben bunu biliyorum bak, ben haberdarım. Ama halbuki bunu anlamlı hale getirmek, insanların beklediği bu aslında.
Tabii.
Bunu nasıl bize anlamlı hale getirsin, ne ifade ediyor, potansiyeli ne?
Ve içselleştirmek. Evet. İşte felsefe tarafından tabii. Öyle söylüyorum. Onu gerisine bilgi saymıyor felsefe tabii, genel anlamda. Tabii. Sana sormak istediğim çok şey var. Muhtemelen atladığımız çok şey de vardır. Ama yani biraz da bitirmemiz gerekiyor. Sen yayından önce biz biraz konuştuk dedim ya böyle fırsatımız oldu. Şu Big Data'nın ekonomisi yani ekonomiye katkısı ya da getirisi götürüsü. Onu konuştuk biraz ondan bahset isterim. Hı-hı. Bir de unutmadan bu Bitcoin, kripto paralar bizi nasıl etkileyecek? Bizim hayatımıza girecek mi? Benim oturduğum yerde semtte karşımda bir tane Bitcoin ofisi var ya.
Doğru.
Millet giriyor çıkıyor ne yapıyorlar?
Onlar da biraz Ponzi şeyine saadet zinciri olmaya aday kısımlar var. Mesela benim yurt dışında okuduğum şeyde mesela Moskova'da olmuş galiba Rusya'da falan. Bir gecede adam ortadan kayboluyor. Niye? Bitcoin'lerin saklandığı bir şey var. Adam ortadan kayboluyor ve gitti. Cüzdan, elektronik cüzdan gidiyor. Birisi diyor ki işte beni Rus istihbarat servisi istedi ben de verdim. Ondan sonra maalesef size veremeyeceğim. İş dolandırıcılığa dönmüş yani. Şimdi şundan neden Bitcoin konuşuyoruz? Neden kripto paralar konuşuyoruz? Hı-hı. Şundan konuşuyoruz. Giderek daha fazla bilinirliğimiz, varlığımız dijital medyada var. Hı-hı. Facebook'ta kimi seviyoruz, kimi sevmiyoruz. Hangi yemeği seviyoruz, nereye gitmekten Hı-hı. hoşlanıyoruz. Bütün bunlar fahş ediyoruz. Yüzümüz, fotoğrafımız. Hı-hı. Mesela yaşlı, ben komplocu birisi değilim. Yani komplo teorilerine çok fazla Hı-hı. inanmam ama yaşlanınca nasıl görüneceğim diye bütün fotoğrafımızı alıp koyuyoruz. Uğur'un fotoğrafı deyip kimliğimizle bir portföy oluşturuyoruz Hı-hı. karşı tarafa. Hı-hı. Kim topluyorsa. Bütün bu bilgiler dijital medyada yayıldığı için şu da var tabii. Yahu ileride bankadaki paralarımız acaba şey olabilir mi? Bu kaygılar yani Hı-hı. privacy denilen Hı-hı. özel alan kaygısı Hı-hı. giderek artıyor. Kripto paraların özelliği şu. Hiçbir şekilde bir üçüncü parti olmadan ya da bir banka olmadan bir varlığı, bir aseti elde tutuyorsun. Bunun adı para işte. Hı-hı. Bitcoin mesela Hı-hı. öyle. Hı-hı. Bir elektronik cüzdanın var. Bir memory stick içinde Hı-hı. cebinde taşıyabiliyorsun. Hı-hı. Ya da bilgisayarında. Bir şifreli tabii. Hı-hı. Ve paranı cebinde şifreli bir şekilde Hı-hı. taşımak gibi. Tabii dünyada da dijital paralar var. Yani dijital paralara gidiş var. Şu anda bizim cebimizdeki Merkez Bankası paralarının dijital hale dönüşmesi. Ve hani bankada mevduat yerine Merkez Bankası'nda mevduat gibi düşün. O hale gelmesi mesela daha böyle sağlamcılık. Giderek bu sağlamcılık güven içinde olma kaygısı kripto paraları daha revaş
geçiyor.
Tabii. Ama Bitcoin'den dolayı kripto paraların gündeme gelmesi şeyden. Bu 1600-1700'lerdeki lale çılgınlığı gibi.
Evet.
Onun fiyatının çünkü fiyat bir varlık olarak da fiyatı var Bitcoin'in. Onun böyle füze gibi çıkmasından kaynaklanıyor. Hmm. İşte 2017 sonlarıydı galiba 18-19 bin dolara çıktı bir Bitcoin'in fiyatı 20-30 dolarlarda falan gezinirken. Şimdi insanlara olağanüstü bir tırnak içinde sebepsiz zenginleşme şeyi yaratıyor. Ve köşe dönme uyuzunu kaşıyor.
Ya ilk haberlerini yaptığımızda alsaydım diye.
Yani.
Ya ne kadar salam. Bunların hep haberlerini yaparız biz tamam mı? Hiçbirine.
İşte bu aslında şey yani o hani o içimizdeki o para kazanma uyuzunu kaşıyor. Hatta şey hikayeleri daha işte çulsuz bir öğrenciyken şimdi Porsche'la geziyor falan evet, hikayeleri. Evet. Bu tabii efsaneyi büyüttü. Asıl benim ilgilendiğim, ben neyle ilgileniyorum dersen, kripto paralarla evet ilgileniyorum, dijital paralarla. Hı-hı. Bunu şey için ilgileniyorum. Bunun işlem güvenliği açısından, mesela tapu işleri, tapu dolandırıcılığı meselesi Hı-hı. Türkiye'de bilinen bir şeydir. Evet. İşte sahte şey getirdi bilmem ne. Ama tapuda mesela tapu işlemlerinde, noter işlemlerinde, avukatlık işlerinde bu mesela kripto, bitcoin şeyleri kullanılabilir. Blockchain yani arkasındaki mekanizma blockchain mekanizması. Zincir bir bloğun olması. Şimdi bu ilerideki bizim elektronik alışverişlerimiz, ticaretimiz, paramız her şey muhtemelen bu tür şifreli ve kriptolu mekanizmalar üzerinden işleyecek. Herkes bunun üzerinde düşünüyor, çalışıyor ama hayat bir şekilde oraya evrilecek. Dijital dünya hızlı bir şekilde gelişiyor ve işte az önce örnek verdim. Büyük bir data birikiyor aslında. Yaptığımız bankada işlemleri, alışverişlerimiz. işte sosyal medyadaki görünümümüz, görünürlüğümüz, bütün bunlar aslında o big data içerisinde bir tüketici olarak, bir birey olarak bizim bir profilimiz oluşturuyor. İleride de satıcılar açısından bir müşteri profiliyiz aslında. Davranışlarımız, tercihlerimiz hepsi o kayıtlara giriyor. Daha önce bu kitabı aldın, bu kitabı sana önersem alır mısın? Aa evet, Spotify'da müzik dinliyoruz. Diyor ki sen evet, bunu beğendin, bu da beğendin. Evet, beğendiğim çıkıyor çünkü o müzik tonundan beğenmem kaçınılmaz aslında.
Evet.
Birçok alanda işte televizyon izliyoruz, bu filmi sevebilirsin diyor algoritmalar. Giderek derin öğrenme, yani makineler artık öğreniyorlar. Makinelere bir şey öğretmiyoruz. Makineler bu big datadan kendileri öğrenip yeni ürünler yaratıyorlar ya da yeni bir pazarlama mekanizması geliştiriyorlar falan. Bu tabii dünyayı değiştirecek, yani ekonomiyi de değiştirecek ileride. Hayat buraya doğru evriliyor. Birçok örneği var bunun. Bizim bu şeyi kullanmamızla da ilgili biraz. Bu teknolojiyi kullanmamızla da ilgili. Mesela şeyde biliyorsun, Şükran Günü sebebiyle alışverişler yapılıyor falan. O gün alışverişlerin büyük bir kısmı giderek elektroniğe kaymaya başladı. Mesela şunu görüyorlar. Sen bu alışverişi bilinen bir markayla mı yaptın, yoksa no name bir markayla mı yaptın? Cihaz olarak. Fiyatlı mıydı, ona göre yapıyor. Mesela hava yollarının gelen müşterinin nereden geldiğini, yani coğrafik lokasyonunu ve hangi cihazdan geldiğini gördüğü ve buna göre fiyatlama yaptığı Amerika'da mesela tartışılan konulardan bir tanesi. Ya da perakendecilerin. Bu mesela onlara olanağı sağlıyor. Fiyat farklılaştırması. Böyle çok böyle pahalı bir cep telefonuyla bağlanmışsam eğer bana daha yüksek fiyat çekebiliyor, ama no name bir markayla bağlandığım zaman daha düşük bir fiyat çekebiliyor. Yani tüketicinin ya da alıcının ekonomik gücüne göre fiyatlama mesela.
Vay canına.
Bu aslında Mahmut Paşa işidir. Ha. Yani Mahmut Paşa'da etiket bakarlar, konmaz. Tipine bakıp ona göre fiyat verir. Bu çok eski bir pazarlık ve şeydir. Satış yöntemidir aslında.
Peki bu yayını nasıl bitirelim?
Bu yayını nasıl bitirelim? Zor bir soru.
Evet, zor bir soru. Bu arada sen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldun. Onu söyleyelim. Merkez Bankası'nda çalışmaya başladın. Döviz kuru politikası, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri konularında çalıştın, değil mi?
Evet, merkez bankacılığının temel unsurları bunlar.
Ticari bankalarda
yöneticilik yaptın. Sonra ticari bankaya geçtim. Ve iki bankada çalıştım 3'er yıl arayla. Türkiye'de ekonomik krizi gideceğimizi düşünüp bankacılığı bıraktım. Yani kimse beni kovmadı. Kovulabilirdim de. Sorun olmazdı ama işi bıraktım. O dönemde gel ya bize bunu anlat diyorlardı, ekonomiyi. Televizyonlara ve şeye gidiyordum. Sonuçta hem gazetede yazmaya başladım. 20. yılım aslında bu sene.
Evet, evet.
20 yıldır bir gazetede yazıyorum ya da mecralarda. Öyle. Aslında ben kişisel hikayem, 24 Ocak doğumluyum. Dolayısıyla 24 Ocak kararlı Türkiye'de ekonomik kararların liberalleşmenin ilk şeyidir. Kimi kesimlerde tabii acı kararlar da var, acı bir reçete. Sonra 94 krizinde işimi değiştirdim. Merkez Bankası'ndan ticari bir bankaya geçtim. 2001 krizi öncesinde de yine bankayı bırakıp medyaya geçtim. Evet. Dolayısıyla 2018'de de bir de o var. 2018 krizinde de. En son yaptığım işte Hürriyet'ten ayrıldım, işimi bıraktım. Krizler hep benim kendi kişisel kariyerimi değiştiriyor. Onun farkına
evet,
vardım dönüp geriye bakınca.
99'da yeni yüzyılda yazmaya başladım.
Evet.
Ben yeni yüzyılı görünce zaten aa dedim, ne kadar eskiymiş aslında.
Evet,
yani, öyleyim. Değil mi?
Yaşım ortaya çıkıyor.
Ya, yok canım, ben de o zamanlarda oralarda çalışıyordum yani. Çömez aynı binadaydık yeni yüzyılla. Sabah gazetesindeydim o zamanlar. Ama yani düşününce gerçekten krizlerle bir kovalamaca oynadığını görüyoruz. Son 10 yıldır da ismini çok da duyuyoruz. Çünkü sözünü de esirgemedin. Yani tabii ekonomik olarak bir şey söyleyince zaten muhalif de olabiliyorsun.
Şöyle, ben muhalif olayım diye söylemiyorum. Aslında evet, hadi son sözü onu söyleyeyim. Hani doğruyu söyleyen 9 köyden kovarlar lafı eskiden. Şimdi doğruyu söyleyen çok kalmayınca ortada ya da söyleyebilen diyelim. Evet, onlara da haksızlık etmeyelim. Yani doğruyu söylediğimi düşünüyorum. çeşitli risklere işaret ediyorum. O zaman kötü adam oluyorsun ya da muhalif oluyorsun. Hı-hı. Halbuki şu var, bunun doğrusu bu şekilde yapılabilir. Yazıların birçoğunda bunu böyle yapmasaydınız, böyle yapsaydınız daha iyi olurdu dediğim vardır.
Evet.
Dolayısıyla karşı taraftan bakan için, hatayı yapan için ben muhalifim.
Evet.
Ama şu var, şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman için yanlış bir şeyi, doğru bir şeyi yanlış diye söylemedim. Hı-hı. Çarpıtmadım. Hı-hı. Sırf muhaliflik olsun diye bir şeye karşı çıkmadım. Ama karşı taraf bunu muhaliflik olarak algılamış olabilir. Hep şuna baktım. Popüler olmak mı, itibarlı olmak mı? İtibarlı olmayı seçtim. Yani itibarlıdır. Herkes seni sevmeyebilir. Hı-hı. Ya da herkes beni sevsin diye herkesin hoşuna gidecek laflar söyleyeyim olmadı. Ama şunu gördüm. İtibarlı olmanın şeyini de karşılığında aldığımı düşünüyorum. En azından ekonomi çevrelerinde hani sordukları zaman herhalde beni gösteriyorlarsa o zaman ya da sen beni çağırıp yayına çağırıyorsan bunun sonucudur diye düşünüyorum. Yoksa öbür türlü popüler olup işi soytarılığa da vardırmak mümkün. O zaman hiçbir kredibiliten olmuyor. Söylediklerin lafının kelimenin anlamı kalmıyor. Ben yine burada olacağım. Yani itibarlı tarafta olmaya çalışacağım. Bu hangi parti iktidara gelirse gelsin yine aynı şeyleri, aynı eleştirileri yapacağım. Yani eleştiriler derken aynı şeyler değil. Yanlış gördüğüm şeyleri söyleyeceğim. Hala da söylüyorum yani bugün de söylüyorum. Muhalefet partilerinde de birçok şeye aksaklığa işaret ediyorum. O açıdan şey...
Bir de sizin alanınızda çok rakamlarla konuşuyorsunuz aslında.
Evet.
Yani aynı şeyi Asaf Savaş Akat ve Mahve İlmez... yayınında dinledim. Onlar bir yayına katılmışlar. Ya şunu söylüyorlar. Biz ekonomiyle ilgili eleştiri yaptığımızda kahraman oluyoruz. Ya burada da doğru yapıldı. Şu anda iyi gidiyor. Dediğimiz anda da vay bunlar acaba nereye gidiyorlar? Kimden destek aldılar falan oluyoruz dediler.
Şunu söyleyeyim,
genellikle böyle bir şey var herhalde.
Bu şöyle bir şey var. Hep kötümser kalınmıyor, iyimser de kalınmıyor. Hı hı. Geçen sene ekonomik krizin tam böyle göbeğinde çeşitli şirketlere konuşmalara gittim. Salondaki ben şunu söyledim. Ekonomik krizi eğer siyasetçi çözmezse toplum siyasetçiyi değiştirir. Hı. Bunu söyledim. Kimse refahından vazgeçmez burada söylediğim şey. Bunu söylediğimde işte yaklaşan yerel seçimler vardı. En çok benim lafıma itiraz edenler kendini muhalif düşünen kişilerdi. Hı. Olmaz hocam bu değişmez böyle falan diye. Halbuki ben çok umutluyum. Çünkü hani Türkiye'nin petrolünün olmadığını düşünüyorum. Doğal kaynaklarının olmadığını. Dolayısıyla siyasi iktidarların bir yere dayanarak bu ekonomik krizi çözme imkanlarının olmadığını. Bu ekonomik krizi çözmenin tabii reçeteleri var ama onu şu anda çözemeyecek bir patikada olduklarını düşünüyorum. O yüzden toplum siyaseti değiştirecek. İster istemez değiştirecek. O açıdan da umutluyum. Gelen işi de zor olacak. Tabii onu da görüyorum. Ama şu var. Bir güven tesis edilebilir mi? Edilebilir ve bu hızlı bir şekilde değişir. Türkiye'de İskoç yağmuru için öyle diyorlarmış. İskoç yağmuru yağar geçermiş birden güneş çıkarmış. Türkiye için de öyle bir gelecek görüyorum. Kısa vadede sorunlar geçici ama orta vadede tekrar biz bir Akdeniz güneşini göreceğiz diye düşünüyorum.
Oley, güneşli günler göreceğiz çocuklar, böyle bitirelim.
Evet.
Çok sağ ol katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.